İyi geceler sevgili izleyiciler. Harun Yahya TV'den yaptığımız internet yayınına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu gece de stüdyomuzda Serdar Hocam, Erkan Hocam ve Akın Hocam'la beraber yaratılışa ait delilleri, bilimsel delilleri inşallah hatırlayacağız. Ayrıntıları da açıklayacağız inşallah. Detayları da Allah nasıl yaratıyor, Allah'ın yaratma sanatına şahit olmuş olacağız bu şekilde inşallah. Akın Hocam'ın hazırladığı özellikle evrimcilerin yaptığı sahtekarlıklar konusu var. Bir örneğin Piltdown adamı sahtekarlığı var. O konuda bir hazırlığı var. Ona ait bir prezentasyonumuz var. Bir PowerPoint dosyası var. Onu slaytlar eşliğinde göreceğiz, inceleyeceğiz. Evet. Nasıl bir sahtekarlık yapmışlar? Nasıl bir ortam bulmuşlar da meydanı tamamen boş buldukları bir ortamda sahte bir fosili yıllarca bir diş üzüm gibi normal bilimsel delillerin sergilenmesi gereken ve insanların da bilimsel delillere göre hareket edip buna göre inanmaları gereken bir ortamda sahte bir fosili koyup da insanları kandırdıklarını görmüş olacağız detayları.
Evet. Başlayabiliriz.
Tabii.
Şimdi evrimcilerin Charles Darwin Türlerin Kökeni kitabını yayınladığı zaman 1859 yılında ara geçiş formları olması gerekiyor diyor fosil kayıtlarında. Şu an göremiyoruz diyor bu kayıtları. Fakat ilerleyen yıllarda bu kayıtlara ulaşacağız diye bir öngörüde bulunuyor Charles Darwin. Fakat yıllar geçiyor. Yıllar geçmesine rağmen halen daha bu fosiller bulunmayınca, ara geçiş fosilleri bulunmayınca iddia edildiği tarzda bu sefer tabii sahtekarlıklar başlıyor. Yani delil olmayınca delil uydurmak durumunda kalıyorlar. Burada fotoğrafta sağ tarafta kazı yapan sözde bilim adamları görüyoruz. İşte bunlardan bir tanesi Charles Dawson isimli bir şahıs. 1912 yılında Piltdown yakınlarında bir kasabada işte yaptıkları kazılar sonucunda bir kafatası bulduğunu iddia ediyor bu kişi. Ve bu kafatasının da işte yarı orangutan yarı insan arası bir ara form olduğunu iddia ediyor. Ve işte buna da 500 bin yıllık bir tarih biçiyorlar. Yani 500 bin yıllık bir ara form diye bunu British Museum'da sergilemeye başlıyorlar. Fakat 1949 yılında gelindiğinde yeni bir test bulunuyor. Floor testi isimli bir test bulunuyor. Bu testle bu kafatası incelendiğinde kafatasının ve çene kemiğinin tamamen birbiriyle alakasız olduğu, kafatasının insan kafatasına ait olduğu, çenenin ise orangutan çenesine ait olduğu keşfediliyor.
Yaş tayin metoduyla. Yani evet, fosillerin tüm kemiklerin çünkü fosillerin yaşları tayin edilir. İşte karbon 14 testi var. Uranyum izotoplarına yarılanma ömrü hesaplanarak yapılan yaş tayin metotları var fosiller üzerinde uygulanan. Bu da o sırada bulunan, geliştirilen yeni bir yaş tayin metodu.
Evet.
Flor testi.
Flor testi. Hatta bu testle anlaşılıyor ki şimdi potasyum dikromat isimli burada ekranda da gözüken bir kimyasal var. O kimyasal kullanılarak buna eski bir görünüm de verilmeye çalışılmış. Yani sahtekarlığın boyutu çok ileri düzeyde. İlerleyebiliriz. Burada da şimdi kafatasını görüyoruz. Solda insan kafatası var. Sağda da orangutan çenesi var. Yani evrimciler artık evrimi ispatlama adına delilleri de olmadığı için bunu böyle aşağıda görüldüğü gibi birbirine monte edip işte kimyasallar da kullanıp eski görünüm verip bir de bunu bilimsel delil olarak mesela British Museum'a koyuyorlar ve bunun üzerine 40 sene boyunca tezler yazılıyor, makaleler yazılıyor. Mesela şu anda evrimciler sürekli bir soru sorulduğu zaman bu konuda makale var diye cevap veriyorlar mesela. İşte o zaman da yazılıyor o tarz makaleler.
500'e yakın makale yayınlanıyor, evet. Değil mi?
Üniversitelerde doktora tezleri
hazırlanıyor. Yani bu sahte fosilden yola çıkarak pek çok kişi, 500'e yakın kişi akademisyen olmuş. İşte doçentse profesör olmuş. Araştırma görevlisiyse doçent olmuş. Böyle yükselmiş, akademisyen evet. Olmuş üniversitelerde.
Fakat sonra işte sahtekarlık olduğu anlaşılınca tabii British Museum'da apar topar alınıyor ve fiyasko olarak nitelendiriliyor.
Bu şimdi bir de zaten hani hep söylüyoruz ya evrim teorisi bilimsel bir teori değil diye. Bu da onun çok net bir ispatı.
Evet.
Çünkü hiçbir bilimsel teoriyi ispatlamak veya onu yanlışlamak için hiç kimse böyle bir yola başvurmaz. Yani gerçek bilim adamları herhangi bir bilimsel teori üzerinde çalıştıkları zaman adı üstünde bu teoridir. Gayet samimi bir şekilde araştırma yapar. Evet. Sonuçlarını bütün herkesle paylaşır. Bu sonuçlar onu doğruluyorsa teorinin doğruluğu ortaya çıkmış olur. Yalanlıyorsa da zaten yani hiç kimse bundan ne gocunur ne üzülür. ne bunu gizlemek için bir çaba gösterir. Zaten işte evrim teorisinin bir ideoloji olduğu, aslında hiçbir bilimsel dayanağı olmaksızın pagan sadece bir fikri, bir pagan dini olarak o dini yaşatmaya çalışanlar tarafından suni bir şekilde ayakta tutulmaya çalışmasının da çok net bir örneği. Niye insan gider de hani sahtekarlık o kadar uç boyutta bir sahtekarlık ki bunları alıp birleştiriyor anlattığın gibi. Yani bunları zaten ikisini birleştirmek için bir çaba sarf ediyor. Evet. Çünkü normalde uyumsuz iki parça. İkisini birleştirdikten sonra bir de bunları eskitiyor.
Evet.
Bir de yıllarca da bunun tekrar kontrol edilmesini engelliyorlar. Yani çok uzun yıllar sonra o testi uygulamak için aslında hani belki onu uygulayan da bunun bir sahtekarlık ortaya çıkarmak için yapmıyor. Bir de o testte bunun yaşına bakalım diye bakıyorlar. Bir bakıyorlar ki kafatasının yaşı sıra başka, çenenin yaşı başka. Bir tanesi çok yakın zamanda yaşayan bir canlıya ait. Ve böylece çok büyük bir sahtekarlık ortaya çıkıyor. Bundan sonra hakikaten utanıp bir daha fosillerden bahsetmemeleri lazım.
Evet. Ya o testle kafatasının yaklaşık 5000 yıllık bir insana ait olduğu. Çenenin de 2-3 sene önce ölmüş ve orangutana ait olduğu bulunuyor.
Konulduğundan yani 2-3 sene önce. Evet.
Yani hatta bu yaş tayin metodunu uygulayan, flor yaş tayin metodunu uygulayan Kenneth Oakley adlı bilim adamı diyor ki buradaki yapılan sahtekarlık o kadar açık ve net ki diyor. Nasıl olmuş da 40 yıl boyunca bakın 40 yıl boyunca orada sergilenmiş fosil.
Tabii.
Üzerine bilim adamları araştırmalar, incelemeler yapmışlar. Orası nasıl, şurası nasıl diye. Nasıl olmuş da anlaşılmamış demiş. Çünkü üzerinde uygulanan o işte potasyum dikromatla yapılan eskitilme çok amatörce bir çalışma yani. Çok hemen anlaşılabilecek bir şey. Bir. İkincisi ise dişler, alt çenenin dişleri üst çeneye uysun diye özellikle törpülenmiş. O törpü izleri bile açıkça görülüyor burada diyor Kenneth Oakley. 40 yıl boyunca orada duruyor. Bilim adamları alıyorlar ellerine inceliyorlar. Orada törpü izlerini görmezlikten geliyorlar. Neden? Çünkü onun sahte olduğu anlaşılırsa tam bir rezalet, tam bir fiyasko. Kendi ideolojileri yerle bir olacak. O işte a priori dedikleri işte ön kabullerinden yola çıkarak biliyorsunuz şey yapıyorlar. Bir ön kabulle biz buna inanıyoruz diyorlar. Materyalizme olan bir ön inancımız var diyorlar. Biz o yüzden Ehring teorisini destekliyoruz, savunuyoruz diyorlar. Evet. Yoksa onu destekleyen deliller var ya da yok bizim için önemli değil diyorlar. İşte bu noktada açıkça ortaya çıkıyor bu yanlış mantıkları ve kendilerini de kandırmaları, başkalarını da kandırmaları açıkça. Bu sahtekarlığa da böylece göz yummuş olmalarının sebebi bu şekilde açıkça anlaşılmış oluyor.
Delilsizlikten bu duruma düşüyorlar. Yani şu anda da aynı şekilde devam ediyor tabii.
Evet.
Bir sonraki slide'a geçebiliriz.
Evet, bir Nebraska adamı var.
Nebraska adamı var. Evet. Şimdi bu da çok enteresan bir olay. 1922'de Henry Osborne isimli işte Batı bir kişi, Amerikan Doğa Tarihi Müzesi müdürü. Batı Nebraska'da işte bir diş bulduğunu iddia ediyor. Şu sağdaki gibi bir diş. Ve işte bunu düşünüyorlar. Nasıl acaba nasıl bir canlıya ait olabilir bu diş diye bayağı bir düşünüyorlar. Ondan sonra şu soldaki çizimi yapıyorlar. Yani bu diş şu soldaki çizimdeki kişiye aittir. Yani bu diş olsa olsa böyle bir canlının dişi olabilir diyorlar. Hatta onun eşini de yapıyorlar yanına. Yerde bakıyoruz orada görüyoruz. Hatta bulunduğu ortamı da yapıyorlar. İşte elinde mesela bir tahta sopası var. Onu da yapıyorlar. Yani bir dişten yola çıkarak bu kadar detaylı bir çalışma yapıyorlar. Ve 1927 yılına gelindiğinde bu diş fosilinin diğer parçaları bulunuyor. Bir bakıyorlar ki bu ne bir insana ait ne bir orangutana ait bir yaban domuzuna ait olduğu çıkıyor. Yani tamamen bir rezalet. Şu anda da aynı şekilde yani buldukları kemikleri yorumlamaları işte onlarla ilgili çizimler yapıyorlar. Bundan hiçbir farkı yok. Aynı şekilde devam ediyorlar. Yani bu da tabii literatürden hemen çıkartılıyor.
Hayır, zaten bir de şöyle bir şey, hani diş domuza ait çıkıyor. Hani velev ki o diş bir insana ait çıksa veya bir orangutana ait çıksa, bir maymun türüne ait çıksa. Yani bir dişe bakarak hani değil böyle bir çizim yapmak, o canlının yumuşak dokularıyla ilgili hiçbir yorum yapmak mümkün değil. Yani
tam iskeleti çünkü, olsa bile yapıyor.
Tabii ki yani hani zaten bir tane dişten siz o canlı hani dik mi duruyor, eğik mi duruyor, İşte kafatasının bütün yapısı nasıl?
Saçı uzun mu kısa mı?
Yani hani
vücudu tüylü mü? Tüylü
yani mi? Bunların hiçbirini ne anlamak ne üzerinde ufacık bir yorum yapmak bile mümkün değil. Ama bunu yapıyorlar. Zaten sırf bunu yapmıyorlar ki işte bu tip çizimlerle daha önceki programlarda da bahsetmiştik. Hemen bir çizim yapıyorlar. İşte o genelde işte kayıp halka bulunduğu hikayelerinin yanına. Bir tane maymunu koyuyorlar. Maymuna da insan gibi bakan iki tane gözü koyuyorlar. İşte budur diyorlar bu canlı. Evet, bahsettiğimiz canlı. Anlamlı bakışlar. Aa, onu gören de diyor ki evet ya maymuna benziyor ama insan gibi bakıyor. Tamamıyla yalan. Tam anlamıyla yalan yani.
Yani tabii bir ihtiyaç var. Evrimcilerin arayıp da bulamadıkları bu ara geçiş türlerine ait fosiller olması gerekiyor. Darwin zamanında Darwin söylüyordu. Yani bol miktarda her yerin bunlarla dolu olması lazım ama neden biz yeryüzü katmanlarına baktığımızda hep türlerin sabit olduğunu, değişmediğini görüyoruz. Oysa her yerin bir düzen içinde olmaması, hep böyle bir düzensizliğin olması, hep böyle türlerin birbirine bozularak dönüşmesine ait fosiller kayıtlarını bulmamız lazım diyordu.
Evet.
O yüzden evrimciler de ne yapıyorlar? Tek bir dişi bulunca kalkıp buna bakıyorsunuz ilk planda ne yapmışlar? Demişler ki bu yarı maymun yarı insana ait bir diştir demişler. Kalkıp ona bir de isim veriyorlar. Hesperepithecus heraldicus diye.
Yani isim çok havalı ama yani. Yani
isim çok havalı ama diş bir tane diş. Bir azı dişi. Yani köklü bir diş.
Aslında
dişi isim verebilecek kadar daha sonra da onun işte ailesini, yaşadığı çevreyi, işte vücut postürünü, vücutta ayaklarını durmuş. Dört aile ailem yürüyor, iki ailem yürüyor. Hepsini çizebilmişler ama bakın işte ne kadar işte bu ön kabullerle gelebildikleri noktada bakıyorsunuz sonuçta hiç alakası olmayan dört ayağında üzerinde yürüyen bir domuz, bir soyu tükenmiş bir yaban domuzu çıkıyor ortaya. Nerede onların o tahminleri? Yok işte bu diş böyle yapısı olduğu için bu dik duruyordu. Yok bu diş işte böyle olduğu için işte vücudu tüylüydü. Böyle anlam çıkarıyorlarsa, böyle yorumlar yapabiliyorlarsa işte ne kadar saçma yorumlar olduğu, ne kadar uçtukları, nasıl masallar uyduklarının bir kanıtı olmuş oluyor.
Ve ne kadar bilim dışı olduğunun da. Yani mesela bu fosil kayıtları denilen şey böyle tahminle falan bulunan, tahminle üzerinde yorum yapılarak kayda geçen şeyler değil ki. Biz mesela bütün canlıların fosillerine bakıyoruz. Hepsi gümbür gümbür yaratılışı ispat ediyor. Yani
evet.
Yüz milyonlarca, hem de öyle bir canlı türüne ait değil. Yani insana, maymuna veya işte domuza değil. Yani bütün şu anda ne kadar yaşayan canlı türü varsa hemen hemen bunların çok büyük çoğunluğuna ait fosil kayıtları buluyoruz. Ve bunları bulduğumuz zaman da bugünkü yaşayan canlılarla birebir aynı olduğunu, hiçbir değişikliğe uğramadığını görüyoruz. Ve bunun üzerine hiç yoruma gerek yok. Yani işte hocamızın Yaratılış Atlası kitabında yüzlercesinin fotoğrafı var ki hani orada fotoğrafı olmayan da daha milyonlarcası var. Gayet açık yani. Bir tarafta canlının şimdiki hali, bir tarafta fosili. En ufak bir değişikliğe uğramamış. Eğer zaten evrimcilerin anlattığı bu hikaye birazcık bir doğruluk payı olsa yüzlerce öyle fosil bulunurdu. Binlerce, milyonlarca, hatta trilyonlarca öyle bir ara geçiş dönemi yaşanmış olsa, yani Allah dilemiş olsa ve evrimleştirerek yaratmış olsa canlıları, biz trilyonlarca ara canlının fosilini bulurduk. Çünkü tam türler ne kadarsa aradaki geçiş süreci uzun olacağı için ondan çok daha fazla ara geçiş formu olması lazım. Yani öyle arayacağın da bilmem ne bir kemik falan değil. Her yerden çıkardı bunlar.
Evet.
Ama bir tane bile yok. Yani dolayısıyla zaten olayın kendisi çok komik. Yani tutup da bu kadar sen trilyonlarca bulman gereken şeyi hiç olmadığını görüyorsun. Sonra bir tane dişten hikaye uydurmaya çalışıyorsun.
Tüm doğa tarihini bir ara fosille açıklamaya
çalışıyorsun. Yani olacak iş mi yani? Zaten mesela bütün evrimci bilim adamları da artık çok net bir şekilde söylüyorlar. Diyorlar ki yani bizim şu ana kadar ulaşamadığımız herhangi bir fosil katmanı yok. Yani
yok,
bu konudaki araştırmalarda bir eksiklik yok. Darwin zamanında hani öyle bir şey olduğunu iddia ediyor ama şimdi geçen yıllar içinde hem teknoloji geliştiği için hem işte uzun yıllardır yapılan araştırmalarla zaten biz bütün katmanlara ulaşmış durumdayız. E zaten milyonlarca, yüz milyonlarca fosil elimizde var.
Evet.
E bunun içinden bir tane çıkmamışsa yani daha artık bunu konuşacak bir konu yok yani. Ve hepsi de yaratılışı ispatlıyorsa.
Tabii.
Yani bir tane evrime delil olmadığı gibi diğer var olan bütün milyonlarca fosilin tamamının açıkça yaratılışın delili olduğunu görüp de işte ancak böyle sahtekarlık yapabilir insan.
Burada şu detayı da hemen verelim aslında. Bakın bu fosili, daha doğrusu bu dişi, diş diyelim, dişten yola çıkarak bu çizimleri yaptıran, işte bunun yarı insan yarı maymun olduğunu iddia eden kişi Amerikan Doğa Tarihi Müzesi müdürü Henry Fairfield Osborne denen bir bilim adamı, bir arkeolog, paleontolog. Şimdi bulunduğu konuma bakın, yaptığı yoruma bakın, insanları nasıl yanlış yönlendirdiğine bakın. Demek ki insanlar bulunduğu konumlara göre doğruyu söylerler ya da doğruyu mutlaka doğruyu söylerler diye bir şey yok. Ön kabullerine göre, yani o inançlarına bir din gibi inanıyorlar. Çünkü bir dogma olarak, bir dogmatik olarak inanıyorlar evrim teorisine, Darwinizme. Bir din olarak inandıkları için yani onu asla bırakma gibi bir niyetleri yok. Onun için de her türlü sahtekarlığı bu şekilde yapabilecek insanlar. Yok bu adamın kariyeri budur, burada duruyor, adının önünde şu var, şu ünvan var diye biz buna inanalım. Bu adam bilim adamı bunu söylemiş. Demek ya, doğru olmaz.
Kesinlikle.
Ayrıca araştırıp doğru mu, gerçek mi anlamak lazım. Üzerine, herkesin üzerine düşen görev bu. Çünkü bakın o dönemde yine başka bir araştırmacı ortaya çıkıyor, diyor ki daha henüz domuz dişi olduğu anlaşılmadan önce diyor ki sizi bir dişten yola çıkarak diyor, William Bryan denen bir araştırmacı diyor ki sizi bir dişten yola çıkarak nasıl böyle bu kadar ileri gidip böyle çizimler yapıp bunun da böyle isim verip bu kadar işte ara fosili bulduk deyip ortaya çıkabiliyorsunuz diye çıkıştığında bu insanı bilime karşı olmakla suçluyorlar.
Tabii.
Sen diyorlar, evet, evet. Sen diyorlar bilim dışı konuşuyorsun diyorlar. Biz bilimseliz, sen değilsin. Var mı böyle bir şey?
Tabii canım.
Bakın Darwinist diktatörlük işte bunu gerektiriyor. Böyle demelerini gerektiriyor da o yüzden böyle diyorlar. Yani bilimi kendi tekellerinde zanneden bir güruh vardı. Artık bu tamamen yeryüzünden silindi gibi bir şey. Artık belleri kırılmış durumda.
İnşallah.
Çünkü kimsenin diktasında değil, kimsenin tekelinde değil bilim. Bugün internette iki kelimeyle araştırma yaptığınızda, uygun anahtar kelimeye girdiğinizde bilgi akışı anında başlıyor.
Tabii.
Milisaniyeler içinde başlıyor ve insanlar doğru bilgiye hemen ulaşabiliyorlar. Günümüzde artık kimsenin diktasında değil, kimsenin tekelinde değil. Günümüz artık çağımız doğruların konuşulduğu çağ. İnşallah. Sahtekarlık yapılma artık söz konusu değil inşallah.
İzlerin her türlüsü var. Böyle kağıt gibi olanı var, böyle kabartma gibi olanı var. Üç boyutlu taşlaşmış fosiller var. Amber içinde olan olanlar
evet.
var.
Evet.
Hatta kan örneği bile bulundu İngiltere'de.
Sivrisineğin emdiği kanın örneği bulundu.
Evet, o dahi birebir aynı çıkıyor.
Evet, evet.
Yani her şeyde bütün geçmişteki örnekler günümüzdeki örneklerle aynıysa, değişmemişse evrim evrim yok demektir bu.
Tabii.
Tabii. Ve o hani bilim adamı olmayı iddia eden insanlar, yani evrimci bilim adamları, sözde bilim adamları bugüne kadar bilimin ilerlemesine olabilecek en büyük zararı verdiler.
Hı hı.
Yani hem kendileri hem çevrelerindeki insanları böyle hiçbir aslı astar olmayan şeylerle uğraştırarak gerçek araştırmaların yapılmasını engellemiş oldular. Hem vakit kaybı oldu hem çok büyük maddi kayıplar oldu. Yani normalde adam sahtekarlık peşinde olmasa, yani o fosil kayıtlarını gördüğü zaman işte o müzenin başındaki insan bunların hepsi yaratılışı ispatlıyor deyip ondan sonra o gözle fosilleri araştırsa zaten bir problem olmayacak.
Hı hı.
Çok daha hızlı ilerleyecek. Evet. Veya zaten kayıtlar net bir şeyi gösterdiği için artık bunu başka şekilde kullanacak veya o bütün enerjisini, maddi imkanını başka şeylere harcayacak. Belki bir sürü hastalığın çaresi bulunacak.
Evet.
İnsanların çok daha rahat, çok daha iyi yaşamasını sağlayacak bir sürü şey bulunacak. Yani şu evrim yalanını ayakta tutabilmek için harcanan paralar, yani hakikaten haddi hesabı yok rakamsal.
Evet.
Onlar başka yerlere ayrılmış olsa,
kullanılan fonlar,
belki tabii yani tabii. Bugüne kadar hani Allah'ın izniyle belki kansere çok daha net çareler bulunacaktı. Belki bir sürü çaresiz hastalık gibi gözüken hastalık inşallah Allah'ın izniyle zamanla bulunur. Belki şimdiden bulunmuş olacaktı.
Evet.
Yani bunlar niye? Çünkü adamlar işi gücü bırakmışlar. Orada burada yalan uydurup şeyin peşindeler.
Evet.
İnşallah.
Evrim teorisinin bir de iddiasını, yani evrim iddiasına göre canlılarda kullanılmayan organlar olması gerekiyordu. Yani sözde önceden evet. gelmiş atalarından kalan organlar olması gerekiyordu. Yani seneler önce, yani bir 50-60 sene önce 100'e yakın organın körelmiş organ olduğunu iddia ediyorlardı. Yani nasıl Erkan Hocam dediğin gibi bilime köstek bir durum bu.
Tabii.
Yani 100 tane organı siz bu işe yaramaz diye ilan ediyorsunuz ve araştırmayı durduruyorsunuz o konuda.
Evet.
Fakat bunların daha geçtiğimiz senelere kadar bu liste 100'den 4'e düştü. 4'ten en sonunda sıfırlandı. Yani evet. tamamı Allah'ın evet. bir hikmetle yarattığı evet. bir organ oldu. Ve
apendiksin bile, apendiksin bile normal faydası oldu anlaşıldı.
Tabii.
Evet.
Oysa işte ücra köşelerde, yani ücra kasabalarda demek istiyorum. Mesela safra kesesi de gereksiz deyip safra kesesini alan cerrahlar vardı bir ara.
Tabii.
Şimdi
tabii.
gel seni safra kesesini alalım, gel seni apandisitini alalım deyip tabii. hasta olmadan onları tabii, çıkartan tabii. insanlar vardı.
Şimdi ilginci tıp profesörü biliyorum ben. Yani bu seminerde ben birebir kendim karşılaştım. İşte klasik evrimci hikayeleri anlattılar. Yani işte apandis körelmiş organ falan. İşte dedik apandis körelmiş organ değil. İşte savunma sisteminde görevleri var bunun. İşte 88 senesinde makale var. Ondan sonra birbirlerine baktılar. Öyle mi hakikaten dediler. Ondan sonra inkar etti. Yok dedi falan böyle. Ondan sonra üzerine yakın zamanda yeni gelişme bulundu. Apendis faydalı bakterilerin korunaklı yeri oluyor.
Evet.
Bazen işte bazı antiseptik maddeler salgılıyor vücut. Evet. Ve o bütün o kalın bağırsaktaki zararlı bakteriler öldürülüyor. Hı hı. Ama faydalıların korunması lazım. Hı hı. İşte o faydalıların bir sığınak yeri oluyor apandiste. O
depolandığı yer.
Depolandığı yer. O olmazsa büyük ölçüde bakteriler ölüyor.
Evet.
Bakteriler o kadar önemli ki bizim kendi hücremizdeki, kendi hücremizin sayısı 100 trilyonsa bakterilerin sayısı vücudumuzda bundan daha fazla.
Evet.
Yani bunun korunması çok büyük bir tedbir. Hem savunma sisteminde hem bakterilerin korunmasında apayrı iki rolü var. Ve daha bunu yani artık tıp profesörüyüm diyen adam bilmiyor yani.
Bilmiyor.
Üstelik de söylememize rağmen insan gider bir araştır. Bunlar hala 40 sene öncesinin bilgileriyle.
Ay, ya bir de ne kadar cahil cesareti bir şey. Yani düşünsene insan vücudunu inceliyorsun. İnceledikçe birbirinden harika mekanizmalarla karşılaşıyorsun. Sistemler, o mekanizmaların, organlar, sistemleri nasıl işlediğini tam olarak anlayamıyorken,
evet,
sen kendin sebebini, hikmetini anlayamadığın diye bir organa, bir yapıya bu gereksizdir diyorsun. Yani hakikaten çok cahil cesareti bir şey. Evet, yani evet, normal
hani
bunu
işte
diyen insanlar o gün de mesela işte vücuttaki savunma mekanizmasını, işte al yuvarlar, ak yuvarlar, mikrop giriyor, bir mücadele başlıyor. Savunma mekanizması kendini çoğaltıyor, ona tedbir alıyor, o mikrobun bilgisini kopyalıyor. Ya zaten böyle bir sistem varken bu vücudun içinde, sen o vücudun içindeki bir organa, bir parçaya sen anlayamadın diye nasıl işe yaramıyor dersin yani. Hakikaten çok cahil cesareti. Evet. İnsan der ki işte normal gözle bakan, der ki mutlaka bunu Allah bir hikmetle yaratmıştır. Ama biz şu anda hani bunun faydasını, ne olduğunu henüz anlayamadık der.
Evet.
Ve hakikaten işte o noktada bilim derler. Hocamın dediği gibi yani o zaman araştırır.
Evet.
Acaba bu apandis ne işe yarıyor der. İşte safra kesesinin faydasını o güne kadar anlayamadıysa bilim,
evet,
hemen araştırır. Çok daha kısa sürede onun faydasını bulur. Yıllarca 100 tane ne demek ya, 100 tane şeye işe yaramaz diyeceksin.
Bu ilk olarak yapılan listede şey de var. Yani bundan 50-60 yıl önce yapıldığını söylediğin gereksiz organlar, körelmiş organlar listesinde karaciğer var. Mesela karaciğerin çok vücut için yani vazgeçilmez bir organ olduğu ortada, aşikar. Bugün artık biliyoruz. Kimse artık bilmiyor.
Evet.
Timus denen bir bez var. Tiroid denen başka bir bezimiz var.
Tiroide de mi?
Tiroide de gereksiz diyorlardı.
Süpermiş.
Zamanında. Tiroid hormonu olmadan bugün işte ancak ilaçlarla ameliyat, mecburen ameliyat ediliyorsa insanlar kanser riski nedeniyle ya da kanser gelişmişse, o hormonun yapay hali verilmeden insanlar zaten yaşayamıyorlar. Pek çok hastalık baş gösteriyor ve ömürleri kısalıyor. Kısa vadede kaybedilebiliyor diğer türlü aksi takdirde insanlar.
Tam cahilce bir yaklaşım yani. Kol işe yarıyor bak çünkü hareket ediyor. Kalp onu görüyor herhalde, pompalıyor diye.
Evet.
Yani mekanik olarak çalıştığını gördüğü şeylere bunlar faydalı, öyle duruyorsa karaciğer canım orada duruyor yani. Bunun ne faydası vardır gibi falan.
Kulak kepçesine herhalde gereksiz diyorlardı. Kulak kepçesinin sesleri amplifiye edip işte yükselterek ses dalgalarını, daha sesin volümünü arttırarak iç kulağa özellikle aktaran bir sistem olduğunu, toplayıcı bir sistem olduğu ve sesin nereden geldiğini insanın bu şekilde üç boyutlu ortamda üstten mi, aşağıdan mı, sağdan mı, soldan mı geldiğini anlamaya faydalı bir özel kendine has kıvrımlarıyla özel, çok özel bir akustik yapı olduğu anlaşıldı mesela. Neyle anlaşıldı? Bilimin diğer dallarından gelen veriler doğrultusunda değerlendirildi ve bu anlaşıldı. Kulak kepçesi olmayan insanlar bakıyorsunuz sesin nereden geldiğini ayırt edemiyorlar.
Evet.
Kulak kepçesi olduğunuz zaman önden mi geliyor gözünüz kapalıyken, arkadan mı geliyor, aşağıdan mı yukarıdan mı, bu şekilde anlayabiliyorsunuz. Çok büyük hikmetle yaratılmış,
maşallah,
bir sistem bu.
Onların aklına uyursa bayağı bir kesip biçeceklermiş insanlar yani. Kulak kepçelerini getirip karı zaten çok uzun süre yaşama imkanı da olmaz da.
Apandisit konusunda mesela son yapılan bir çalışma var, onu da hemen ekleyeyim ben. Özellikle bağırsakları bozulan insanlar biliyorsun işte ishal ve işte yazın işte pek çok vakaya rastlanıyor su kaybıyla beraber. Bağırsağın bütün muhtevası kaybediliyor tabii ki. Appendix deniyor. Bu organa da appendix. Appendisit bunun iltihabi hali tabii.
Evet.
Onu karıştırmamak lazım, onu da söyleyelim. Appendix'in içindeki bu bakteriler biriktirmediği takdirde, yani appendix'i olmayan insanlarda bağırsağın yararlı bakterilerle tekrar eski ritmini yakalaması çok çok uzayabiliyor.
Evet.
Ama appendiksi olan insanlar bu bakteriler, yararlı bakteriler orada depolandığı için kısa vadede tekrar bağırsağın içine bırakılıyorlar. Ve bağırsağın eski ritmi, düzenli çalışma ritmi kısa vadede tekrar geri kazanılabiliyor. Böylesine bir faydası oldu. Bakterilerin, işte faydalı bakterilerin mutlaka korunması gerektiği ve bu yüzden apandiksin de yaratıldığı bu şekilde net bir şekilde anlaşılmış oldu.
Maşallah. Bu savunma sistemi hakikaten çok büyük mucizeler içeriyor. Şimdi evrimcilerin de mesela en çok yalan söylediği konulardan biri o. İşte ne diyorlar? İşte tesadüfen savunma sistemi meydana geldi. Halbuki bu o kadar mantıksız ki. Bir defa farklı farklı mikrop, bakteri türlerine karşı silahların bilgileri var. Yani içimiz silah, onlara karşı özel silahların bilgileriyle donatılmış. Yani bu büyük bir mucize.
Çok yüksek yani, bir akıl.
Nereden bileceksin maşallah ki dışarıda sana zararlı varlıklar var ve ona karşı da senin savunma silahların olsun. Ve şöyle bir durum var orada. Mesela antibody diyorlar onlara.
Antikor, evet.
Antikorlar. Bu antikorlar üretiliyor şeylere karşı, bakterilere karşı. Bu o zararlı mikropları çevreliyor antikorlar. Ve bunların sayısını hesaplıyorlar milyonlarca. O 10 milyonlar mertebesinde bir antikor çeşitliği var.
Evet.
Antikorlar protein yapısında. Hı. Halbuki bizim şu an genom projesinde ne diyor? 20 bin kadar gen tahmin ediliyor. 20 bin kadar gen ne? 10 milyonlar mertebesinde protein ne? Yani normalde birebir bir üretim olsa yapılacak iş değil.
Evet. Nasıl bu çeşitlik sağlanmış
evet,
oluyor?
Çok, burada çok büyük bir mucize var. Mesela şunu düşünelim. Rakamlar sistemini. Mesela 10.242 dediğimizde ne yapıyoruz? 5 haneli sayıları yazıyoruz değil mi? 10.000, 1, 0, işte 42, 0, 4, 2.
Evet.
Şimdi bunu toplam kaç rakamla ifade edebiliyoruz? Her hanede 10 rakamsa 50 rakamla ifade edebiliyoruz değil mi?
Evet.
Ama 50 rakamla ne kadar çeşitlik oluyor? 100.000 sayı yakın bir çeşitlik olabiliyor. Yani çok akıllı bir kodlama sistemiyle çok geniş bir ifade çeşitliği elde edilebiliyor. Savunma sisteminde de tam böyle bir şey tespit edildi. Bu çok büyük bir mucize hakikaten.
Evet,
VDJ genleri deniliyor bunlara. VDJ gen toplulukları. V'lerden diyelim 50 tane. D'lerden diyelim 5'er tane. J'lerden de diyelim 5'er tane çeşitlik var.
Evet.
Bunların her birinden birer tane seçiliyor. Her birinden birer tane seçilince aynı o bizim rakam sistemindeki gibi çok geniş miktarda çeşitliğe ulaşılabiliyor. Şimdi böyle bir sistemi kim akıl edebilir? Yani tesadüf, yani böyle iddiada bulunmak gerçekten çok ciddi bir şuur kaybı olduğunu gösteriyor. Böyle bir kodlamayla bu derece bir çeşitliği elde etmek tam bir yaratılış değil maşallah.
Burada çok yüksek bir akıl var.
Maşallah.
Bir hesaplama var, bir plan var. Bakın tesadüfe zaten yer yok yani burada. Çünkü insan hayatı mevzubahis.
Maşallah.
Tek bir mikrop insan vücuduna girip insanı yüksek ateşten dolayı öldürebilir. 40 derece ateşte insan ölebilir. Ama olmuyor. Bağışıklık sistemi devreye giriyor ve bu hassas antikor üretimi sayesinde olaya el koyuyor.
Evet, bir maşallah. De gidip o mikrobu tespit ediyor. Yani vücuda giren herhangi bir mikrobun ne mikrobu olduğunu tespit ediyor.
Evet.
Yani bu çok acayip bir şey. Yani gidip kontrol ediyor. Onun çözüyor. Şifresini ona göre bir savunma sistemi hazırlıyor.
Evet.
Ya burada hakikaten
strateji var.
Tabii burada strateji var. Yani burada bir akıl var, bir şuur var. Bunu yapan da yine işte elektron mikroskopla görülebilecek büyüklükte bir takım parçalardan bahsediyoruz. Ve bu sürekli vücudumuzda bu şekilde çalışıyor. Ve hani mesela bu böyle olurken de vücutta bir takım reaksiyonlar oluşuyor. İşte hani ateşimiz yükseliyor. Yani vücudun tamamı da bu işin düzgün yürümesine yardımcı oluyor. Ateş niye yükseliyor? İşte damarlar genişliyor, kan dolaşımı ona göre farklılaşıyor, vücut ısısı yükseliyor. Bunların hepsi o mücadeleden kaynaklanan. Mesela yorgunluk hissi geliyor, yatıyoruz, bu aslında o mücadeleyi tabii kolaylaştıran bir şey.
Evet.
Yani o hastalık hissi aslında bizim iyileşmemize vesile olan bir şey.
Mecburi
yani,
yatak istirahati.
Mecburi tabii yatak istirahati veriyor sana vücut verdiği sinyallerle. Şimdi bu yani sonsuz bir aklın, sonsuz bir şuurun eserinden başka hiçbir şey olamaz.
Tabii.
Yani bunu kime mal edeceksin bir de? Yani oradaki al yuvarlara mı, ak yuvarlara mı, işte mikroplara mı, kanın içindeki suya mı? Yani öyle bir çok ekstra bir şey yok yani vücudun içinde. Proteinlere mi, onları oluşturan atomlara mı? Yani eninde sonunda Allah'ı inkar etmek adına atomlara sonsuz bir akıl ve sonsuz bir şuur atfetmiş oluyorlar.
Ne kadar yani, saçma.
Tabii yani akıl alacak yani. Bir şey mi yani? Hiçbir şuuru olmayan, canlı bile olmayan atomların her birinin sonsuz derecede akıllı evet. olup ve çok da uyumlu olup bir şekilde bir araya gelerek bütün bu sistemleri kendi kendilerine icat ettiğini söylüyorlar. Yani bu o kadar aklın, bilimin, mantığın dışında bir şey ki.
Bir ayet-i kerimede Allah onların konumunu şöyle bize bildirmiş. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar ancak zan ve tahminle yalan söylemektedirler diyor. Evet,
İnşallah.
Yani bu insanların psikolojisi böyle, inkar edenlerin felsefesi. Evet, maşallah. Böyle bir metot uyguluyorlar. Maşallah. Zan ve tahminle evet. yalan söylemek.
Evet, inşallah.
Yani bakın işte o dişi gördünüz. Evet. Dişten yola çıkarak hiç olmayan hayali bir canlıyı türetmişler kafalarında. Hiç böyle bir şey yok. Kanıtı da yok bunun.
Maşallah.
Yani o dişin de zaten onunla hiçbir alakası yokmuş. Değil mi? Adamların hayal gücünün şeyine bakın yani sınırı yok. Zahmet abi bir de yalan söylüyor.
Evet.
Yalan söylemede de üzerine yok.
İnşallah.
Ama bizim elimizde ne var? Bilim var. Bilimin evet. kanıtları var.
İnşallah.
Bilim bize, bilimle ortaya çıktığımız zaman tamamen işte az önce bahsettiğimiz bağışıklık sistemi hücrelerinin antikor üretmesi. İşte elimizdeki 350 milyona yakın fosil türlerin yine değişmediğini gösteriyor. Her yerde Allah'ın ol demesiyle yaratması ve her anda yaratmaya devam ettiği gerçeği var.
Maşallah.
Oradaki hücreler hiçbir şekilde ben işte akciğer hücresiyim, lenfositim. Mutlaka şu anda antikor üretmem lazım deyip canla başla çalışıyorsa evet. Allah ona emrettiği için çalışıyor. Evet. Uygun antikoru üretiyor. Saati var mı? Tatili var mı o hücrelerin? Hayır. Evet. Mesaisi var mı? Yok.
Fedakarlar.
Evet. Mikrop ne zaman evet. geliyorsa ona karşı tedbir alacak şekilde Allah'ın emriyle 24 saat hazırda bekliyorlar her saniye, her an.
Bir de cenk yapıyorlar. Yani cengaver bir şekilde en önde yer alıyorlar. Ve diğer hücrelerin sağlığı için kendilerini feda ediyorlar. Evet. Değil mi? Bir el ele veriyorlar. Yani kendi işlerini de öyle. Dolayısıyla halbuki evrimciler nasıl bakıyor? Tez antitez çatışma iyi getirir diyor. Ne kadar sığ bir düşünce.
Tabii.
Yani hayatın temelinde yardımlaşma esastır yani.
İnşallah. İnşallah. Bir şey var. Ayet-i kerimede evet. de şeytandan Allah'a sığınırım, vicdanları kabul ettiği halde sırf büyüklenmelerinden dolayı bunları inkar ettiler
evet.
diyor.
Evet.
Yani sırf büyüklenmelerinden dolayı. Evet, yani ayetlerini, Allah'ın delillerini inkar ettiler
Başka
diyor.
Başka bir sebebi de yok, sırf onunla.
Sırf, tabii evet. yani şimdi burada hakikaten kulluğu kabul etmemek adına
evet.
böyle bir şey yapıyorlar. Ama yani bu o kadar akılsızca bir şey ki sen kabul et veya etme zaten yaratılmışsın. Zaten kulsun. Sen zaten vücudundaki hiçbir şeyin ne hakimisin, hakim olmayı bırak. Nasıl işlediğini bile bilemiyorsun.
Cahilsin zaten.
Tabii evet. ki yani zaten böyle bir durumda yani kulluğu kabul etmekten daha güzel bir şey var mı? Zaten çok açık bir gerçek. Sen ne gökyüzünde dolaşan gezegenleri kontrol edebiliyorsun. Hı hı. Ne üzerinde yaşadığın dünyayı, ne onun dönüş hızını, ne içindeki magmayı, ne üstünde yaşayan bitkiyi, hayvanı, hı hı. ne de kendi vücudun. Hı hı. Kendi damarlarında dolaşan kanın ne yaptığından haberin yok. Evet. Yani bunu mesela sonuçta hiç eğitim görmemiş bir insanın hayatında kanın bile ne olduğunu diyelim bilmeyecek kadar bilgisiz olan bir insanın bile vücudunda bütün bu sistemler tıkır tıkır işliyor. Yani seninle bilmenle alakalı da bir şey değil. Yani hayatında hiç al yuvar diye bir şey duymuş olmasına gerek yok. Veya işte beyin hücrelerini, sinir hücrelerini hayatında hiç duymamış olsa da onun da beyninde her profesördeki sinirlerin aynısı var. En bilgili adamın kanındaki al yuvarlar onda da var ve tıkır tıkır işliyor. Demek ki yani zaten senin bilmenle bilmemenle hiç alakası olmayan tamamıyla bizim dışımızda mükemmel bir sistem yaratılmış ve her an o yaratıcının kontrolü de devam ediyor. Zaten yani Maşallah. O büyüklenme o kadar akılsızca ve yine cahil cesaretli bir evet. şey ki. Yani sen zaten kabul etsen de etmesen de var olan bir şeyi niye inkar etmek için böyle uğraşasın? Tam tersi kabul et. O zaman yücelirsin.
Evet.
Yani
evet.
o zaman sen seni yaratan Allah'ın o gücü sende de tecelli eder. Aklı İnşallah. Sende de tecelli evet. eder.
O zaman Allah bereket verir her
bereket
şeyde.
Bereket verir tabii. Sağlık bolluk, verir, saat verir, huzur
İnşallah.
Verir.
Her şey olur tabii.
Tabii yani yoksa öbür türlü hakikaten yani bir müddet sonra deliye dönüyor insanlar. Evet.
Ruh sağlığını da kaybediyor.
Ruh sağlığını da kaybediyor. Her şeyini kaybediyor. Hani gerçi bambaşka bir konu geçen gün konuşmuştuk yine daha sonra üzerinde konuşuruz. Bütün bunların sonunda da öyle bir hale geliyor ki adam işte terörist de oluyor. Gidip göz kırpmadan insanların canına da kıyabiliyor. Yani bütün bunların kaynağında bu. Sen bir insanı öyle olmadık bir kibirle kibirlendirirsen, onu öyle olmadığı bir gücü var gibi ona gösterirsen, evet. İnsanları işte bu zayıf, bu güçlü, işte güçlü zayıfı
sen
ezer,
üstüsün, bilmem bu de, aşağılık,
üstüsün o aşağılıktır.
Evet. Yani böyle şeylere et. Sokarsan. Kimden infak tohumları ekersen bu şekilde.
Ve özünde de sen işte biraz gelişmiş düşünebilen hayvansın dersen, evet. Adam gider kendi beğenmediği hayvan gördüğü birisini rahatlıkla katletme hakkı görür kendine, Allah korusun. Ondan sonra da herkes oturuyor şikayet ediyor. Vay niye işte böyle oluyor, vay niye işte terör var. İşte bunlardan dolayı var. Evet. Sen doğru bir eğitim ver. Sen normal insanlara gerçeği anlat. Yani olanı anlat. Yaratılmışsın de bir gün öleceksin. Ve Allah dilediği zaman tekrar yaratılıp hesap vereceksin. Buna göre yaşa de. E o zaman o insan bunu anlayan, bu gerçeği düşünüp de akleden bir insan hiç terörist olur mu? Yani böyle bir şey mümkün mü? Evet. Yani mümkün değil yani. Bu insan sevgi dolu olur, şefkat dolu olur. Zaten Allah'ın yarattıklarını sever. Kendinden zayıf olduğunu düşündüğü birini, hani gerçekten de hani fiziken zayıftır, hastadır, rahatsızdır. Onu daha da fazla sever. Evet. Daha çok şefkat duyar. Hayvanlarda bile zaten hani onların insana hayvan diyor. Hayvanlarda zaten bunun alası var. Yani hani değil zayıfı ezmek, hani küçük yavruyu korumak için neler yapıyorlar. Veya işte bir sürü orada çukura düşmüş şeyi arkadaşını kurtarmak için kendi canını tehlikeye atıyor filler. Yani bir sürü böyle fedakarlık örneğiyle dolu doğa. Adam halen vahşeti körüklüyor. Yani bunlar tamamıyla işte şeytanın etkisine girerek bu kan dökmeyi, insan öldürmeyi, vahşeti bir marifet sayan bir zihniyetin evet. ürünü. Ama bizim bütün toplum olarak buna karşı akılcı mücadele etmemiz lazım. Evet. Bu bilgileri hem kendimiz öğrenip hem de Allah'ın izniyle başkalarına aktarmamız lazım. İşin gerçek çözümü gerçeğini, burada inşallah.
Gerçeğini anlatarak tabii, oluyor bu. İnşallah. Şeytanın hilesi pek zayıftır diye. Şeytandan Allah'a sınırım ayet-i kerimede zaten Allah bize bildirmiş.
İnşallah.
Şimdi bakın hile üzerine yani şeytan hileyle bu işi yapmış bugüne kadar. Meydanı boş bulduğu için de bir yere kadar gelebilmiş. Bizim görevimiz ise çok kolay Allah'ın izniyle. Şimdi mesela başka bir örnek daha var. Endüstri devrimi kelebekleri diye bir evet. evrimcilerin bir yalanı daha var. Yine bir hilesi var. Evet. Ve bu mesela ben Warwick Üniversitesi'nde bir konferans vermiştim. Sonunda bir biyoloji öğretmeni gelip sordu bana. Dedi ki peki dedi endüstri kelebekleri dedi. Bunlar artık böyle ders kitaplarına girmiş şeyler. Yani evet. öğrencilere bu gerçekmiş gibi anlatılıyor. Nedir bu sahtekarlık?
Bahsedelim ondan da. Şimdi 1950'li yıllarda işte sanayi devrimi olduğu zaman tabii solda görüldüğü gibi fabrikalarda yoğun bir duman ve çevre kirliliği oluyor. Bu özellikle Manchester, Liverpool, İngiltere'nin başka ülkelerin başka şehirlerinde de göze çarpıyor. Şimdi önceden sağda görülen, sağda üstteki resimde görülen ağaçlar böyle açık renkli yapıları. Yani herhangi bir pislik olmadığı için, duman olmadığı evet. için açık renkli. Şimdi iki çeşit kelebek var yine orada gözüken. Solda açık renkli kelebekler var. Sağda koyu renkli kelebekler var. Şimdi açık renkli kelebekler ağaç yüzeyinde durduğu zaman fark edilmiyor çok fazla kuşlar tarafından. Ve onların sayıları koyu renkli kelebeklere göre daha fazla oluyor. Şimdi bu endüstri devriminden sonra ağaçların üzeri şu aşağıda yine görüldüğü gibi kararıyor. Yani eski rengini kaybediyor. Bu sefer de koyu renkli kelebekler kamufle olmuş oluyor ve solda görülen açık renkli kelebekler de çok rahat kuşlar tarafından fark edildiği için bu sefer onlar daha fazla avlanıyor ve onların sayısı azalmaya başlıyor. Şimdi evrimciler diyor ki burada, şimdi sanayi devrimi oldu, her yer işte duman olunca, ağaçlar da kararınca bu sefer açık renkli kelebekler koyu renkli kelebeğe evrimleşti. Dönüştü. Bir iddia yani böyle çocukça bir iddia ortaya atıyor. Yani bunu 5 yaşındaki bir çocuğa bir dakika içerisinde çok rahat mantığını anlattığımız zaman anlayabileceği bir konu. Ama evrimciler bunu illa diye yani delilleri olmadığı için evet, başka çareleri yok. Yani bunu yapmak
tabii
zorunda
kalıyorlar. Tabii işler acısı hallerini görüyoruz tabii. Orada.
Evet, bu da yani bir sahtekarlık ama Cihat Hocam dediğin gibi halen daha bunu savunmaya çalışan insanlar da var. Reddedenler olduğu gibi.
Asıl zaten halen bunu savunmaya çalışanın durumu çok daha acayip. Yani evet. şimdi eski dönemlerde zaten hani deneyler kontrollü deney, kontrolsüz deney diye ana iki şeye ayrılır. Yani zaten o zaman bu çok kavram yerleşmediği için hep kontrolsüz deneylere dayanarak bir takım şeyler ortaya atmışlar. Zaten cahilliğin hani diz boyu olduğu dönemler yaşamışız o zamanlar. Şimdi o dönemde ortaya atılmış bir şey. Adam bunu doğru düzgün kontrollü bir deney olarak yapmayıp sadece işte dediğin gibi yani çocukça bir şeyle gözlemliyor. Kelebekler eskiden beyazdı şimdi karardı demek ki. bundan karardı falan gibi bir şey. Şimdi o aynı dönemde kutçukların etten kendi kendine oluştuğunu iddia ediyor adam. Neye göre iddia ediyor? Bir yere bir et parçası koyuyor. Gidip bir hafta sonra geldiğinde üstünde kurt görünce diyor ki, ha bak gördün mü, etin içinden kurt kendi kendine oluştu. Ya da çamurlu suyun içinden işte kurbağaların zamanla kendi kendine oluştuğunu söylüyor. O da niye, orada bir çamurlu su var. İlk başta bakıyor diyor ki, ha kurbağa yok. Gidiyor bir hafta sonra geliyor. Aa işte bak kurbağa var, demek ki buradan çamurdan oluştu diyor.
Demek ki insan da oluşur.
Falan yani. Şimdi kardeşim orada kurbağa yok. Sen bir hafta yoktun, o arada kurbağa geldi yani. Eti bıraktın gittin. Geldi oraya işte canlılar yumurtalarını bıraktı. O yumurtalar büyüdü, larva oldu, kurt oldu. Yani şimdi bu da onun gibi bir şey. Şimdi o dönemde hadi bu insanların o cahilliğinden dolayı bir miktar mazur gör, iyi niyetlisi varsa. Ama şimdi bu dönemde bunu savunmaya kalkan gerçekten ayıp ediyor. Yani insanlığa da ayıp ediyor. Yani bilim adamı olduğunu iddia ediyorsa bilime karşı da çok yanlış bir tavır sergiliyor. Bir de kendini çok gülünç duruma düşürüyor. Evet.
Şimdi burada bir de yani bilinçli olarak yapılmış bir sahtekarlık söz konusu. Onu da söylememiz gerekiyor burada.
Tabii.
Bu iddiayı ortaya atan kişi daha sonradan anlaşılıyor ki kelebekleri özellikle fotoğraflamak üzere ölü kelebekleri ağacın üzerine iğneyle yapıştırmış. Bu çıkıyor daha sonra ortaya. Yani burada yine zan ve tahminle yalan söyleme.
Yalan söyleme,
yani insanları kandırmaca var.
Tabii.
Daha sonra yapılan araştırmalar, çünkü neyi ortaya koyuyor biliyor musunuz? Bu kelebek türü, bu kelebekler hiçbir şekilde ağaçların gövdeleri üzerine konmuyorlar zaten. Yani yapılan gözlemler bunu ortaya koyuyor. Nereye konuyorlarmış? Yaprakların altına konuyorlarmış. Yani ağaçların yaprakların alt kısmına kondukları anlaşılıyor. Gövde üzerine asla konmadıkları anlaşılmış. Zaten yani istediği kadar ağaç kararsın ya da beyaz kalsın gövdesi. Zaten kelebekle ilgili bir konu söz konusu
tabii
değil.
Canım.
Yani kelebeğin değişmesi, dönüşmesiyle ilgili bir şey söz konusu değil. Artı doğal seleksiyon zaten hiçbir canlı türünün genetiğine müdahale edecek bir mekanizma zaten değil. İstediği kadar işte kuşlar gelsinler, açık renkli olanları yakalasınlar. Bu onların işte koyu renklilere dönüşmesine sebep olmaz.
Tabii.
Onların genetiğinde işte kanat renklerini belirleyen melanin yapısının işte daha koyu hale dönmesine sebep olacak bir değişime, dönüşüme sebep olmaz.
Tabii.
Neden? Çünkü beyazlar yok olacaktır. Popülasyonda beyazlar yok olacaktır. Yok olduklarıyla kalacaktır zaten. Onların genetiğine müdahale edecek bir mekanizma değil ki.
Evet.
Hayır zaten
onların daha sonradan şu anlaşılmış oluyor. Koyu olanlar zaten, daha sonra yapılan araştırma şunu ortaya koyuyor. O bölgede zaten koyu olanlar daha önceden de zaten var.
Tabii ki.
Ne olmuş oluyor? Beyazların soyları tükenince
tabii ki.
Koyu olanlar ortama müsait bulup onlar çoğalmaya fırsat buluyorlar.
Tabii. Sadece sayı oranlarında bir farklılık.
Değişiklik olmuş oluyor.
Zaten canlı aynı canlı. Bir kere asıl önemli olan konu o. Mesela doğal seleksiyonda hani verilen örneklerden bir tanesi de hep şeydir ki hani doğru bir şey de zaten evrime delil değil.
Evet.
Nedir? Mesela işte yırtıcı hayvanların olduğu yerde İşte ki geyik türleri daha hızlı koşuyor. Tamam yani şimdi yavaş koşan avlandı, yavaş koşan avlandı. Hızlı koşma yeteneğine sahip güçlü kasları olan geyikler çiftleştiği zaman hani çoğu zaman o güçlü kas yapısına sahip dolayısıyla hızlı koşan geyikler olur.
Evet.
Bunda bir mahsur yok ki zaten. Bu tamam zaten, bunun aksini söyleyen yok. Burada önemli olan ne? Geyik yine geyik.
Evet.
Yani binlerce yıl, milyonlarca yıl bu süreç devam etse o geyik hep geyik.
Yani bir özellik kazanmaz ki.
Tabii hiçbir özellik yok. Geyik zaten koşuyor. Atıyorum saatte 40 kilometre hızla koşuyorsa bir müddet sonra orada saatte 60 kilometreyle koşan geyikler olsun. Bu ama evrimcilerin iddiasıyla hiç alakalı bir şey değil. Çünkü geyik bütün yapısıyla aynı. DNA'sı aynı.
Evet.
O geyiğin kan dolaşımı, sindirim sistemi, solunum sistemi bunların tamamı aynı. Eğer evrimciler iddialarına bir şey bulacaksa diyecek ki bu geyik koşa koşa kanatlandı uçtu da ölmesi lazım.
Evet, evet.
Çünkü yırtıcı hayvandan kaçıyorsa hızlı koşmak yerine uçsa çok daha güzel olmaz mı?
Evet.
Ama işte onun dediği doğal seleksiyon dedikleri şey hiçbir zaman Cihat hocamın da dediği gibi zaten o canlıya yeni bir özellik kazandırmaz.
Evet.
Çünkü hiçbir zaman bir sonraki nesle yaşarken kazanılan özellikler zaten aktarılamaz. Aktarılacak özellikler sadece zaten o canlının DNA'sında var olan bilgilerdir. O da zaten yaratıldığı ilk andan itibaren taşıdığı bilgilerdir.
Evet. Tabii yani burada şunu iyi görmek lazım. Kas bilgisini kodlayan bilgiler DNA'da. İşte kemik bilgisini kodlayan bilgiler. Arkadan aslan kovaladığında değişmez.
Değişmez. Tabii.
Değişmediği için yani sonradan 80 kilometrelik yeni bir bilgi oluşmaz. Önceki bilgi neyse odur. Evet. Yani 60 kilometreyle koşanlar bilgisi varsa onlar koşup devam edebilir. Yani sonradan işte yeni bir bilgi eklenmez yani koşmayla.
Evet. Zaten yani işte, kabul ediyor bunu.
Tabii. Mesela önceden de şey diyorlardı. İşte Ceylan boyunu uzata uzata zürafa aldı. Şimdi boyunu işte. uzatmasıyla orada yenigen mi yazılıyor? Böyle bir mantıksızlık var mı?
Ya, tür mü değişiyor? Evet. Geyik türü nasıl olsun da yani zürafaya dönüşsün?
Tabii. Mesela popüler evrimci kaynaklarda profesörden hatta kitaplarında sürüngen sürtüne sürtüne işte balık sürtüne sürtüne solungaçları akciğer oldu diyor. Ya kardeşim sen şaka profesörsün. Sen profesörsün yani genetik biliyorsun. Yani sürtünmeyle hücrenin içinde o da korunaklı yapının içinde yani çekirdekçiğin içinde DNA o da işte yine korunaklı proteinlerin içinde olan bilgi nasıl değişsin yani? Hücrenin o da en dış yani canlının en dış hücrenin zarı. Evet. Yani deri hücrelerinin zarı sürtünecek. Onun da hücrenin içindeki çekirdekçiğin içindeki proteinlerle korunan DNA'nın bilgisi değişecek. Böyle mantıksızlık var mı yani?
Bir evrimci
şaka oluyor.
Evet.
Evrimci bir birisi var Colin Patterson diye. Doğal seleksiyon mekanizmaları ile ilgili şunu söylemiş.
Paleontolog, evet.
Hiç kimse bugüne kadar doğal seleksiyon mekanizmaları yoluyla yeni bir tür üretemedi. Hiç kimse böyle bir şeyin yanına bile yaklaşamamıştır diyor.
Evet,
bir evrimci olmasına rağmen. Ama halen daha tabii bu konuda ısrarla yok oluşuyor. Yani böyle bana ne oluşuyor tarzında bir ısrarla devam edenler var.
Başka bir sahtekarlık örneği daha var. Mesela heykelin embriyoların birbirine benzediği iddiası. Evet. Kalkıp böyle çizimler yapmış. Hatta bu yani pek çok biyoloji kitabında biz lisedeyken yine vardı bunlar.
Vardı, evet.
Tıp kitaplarında da yine vardı. Ünlü ders kitaplarında.
Evet.
Pek çok insan işte bizim yok kuyruğumuz anne karnındayken bizim de kuyruğumuz var. Yok bizim solungaçlarımız var diye iddiada bulunuyor. Niye bulunuyor? İşte bu yanlış bilgi sebebiyle bulunuyor. Nasıl bir sahtekarlık bu Akın Hocam? Nasıl olmuş?
Onu da anlatalım. Örstekel isimli bir kişi evrimci, sözde bilim adamlarından bir tanesi. Birey oluş soy oluşun tekrarıdır diye bir teori ortaya atıyor. Yani şu anlama geliyor bu. İşte evrimciler şöyle bir şey iddia ediyorlar. İşte ilk başta tek hücreydik. Ondan sonra bu balık oldu. Sonra sürüngen oldu. İşte orangutan derken insana kadar vardı gibi bir iddiaları var. Bu soy oluş olarak nitelendiriyorlar. Birey oluş da yani insanın anne karnındaki safhaları da bununla aynıdır diyorlar. Yani biz ilk başta nasıl işte tek bir hücreydik anne karnında. Sonraki halimiz biraz balığa benziyordu diyor Örstekin. Ondan sonra daha sürüngeni andırdık diyor işte embriyo halimiz. En sonunda artık insana kadar vardı şeklinde anne karnındaki embriyo safhalarını kendi istediği yani evrimin iddia ettiği şekilde çiziyor. Kendi kafasına göre çiziyor. Fakat bu sonradan gerçek embriyo çizimlerine bakıldığında bunun tamamen bir sahtekarlık olduğu hiç bir evresinde insanın ne balığa ne işte sürüngene veyahut da başka bir canlıya benzemediği normal insan şeklinde geldiği anlaşılıyor. Buradaki çizimlerde de altta en altta olanlar sahte çizimler görülüyor zaten. Ve
çünkü
zaten
orada şey var normal bugünkü görüntüleme teknikleri çok ilerledi. Boyut olarak da çok çok farklı olduğu bugün anlaşılmış durumda.
Evet.
Hiçbir türün diğer türe de embriyo safhasında bile olsa hiçbir şekilde benzemediği bugün biliniyor. Onun bir resmini de gerçi koyabildik burada.
Heykal'ın burada itiraf da çok ilginç. Bu yaptığım sahtekarlık itirafından sonra kendimi ayıplanmış ve kınanmış olarak görmem gerekir. Sahtekarlık yaptığını kabul ediyor
ve
söylüyor da.
Fakat
evrimciler kabul
etmiyor
ama.
Fakat benim avuntum şudur ki suçlu durumda yan yana bulunduğumuz yüzlerce arkadaş yani diğer evrimciler de bu sahtekarlığı yapıyor.
Herkes sahtekar olduğu için bana o kadar kızmayın.
Birçok güvenilir gözlemci ve ünlü biyolog vardır ki yani sahtekarları da güvenilir de diyor sonra o da ilginç. Onların çıkardıkları en iyi biyoloji kitaplarında tezlerinde ve dergilerinde benim derecemde yapılmış sahtekarlıklar kesin olmayan bilgiler az çok tarif edilmiş şematize edilip yeniden düzenlenmiş şekiller bulunuyor.
Herkes yapıyor zaten.
Bizim evrimci, hepsi sahtekar bana niye kızıyorsunuz diyor.
Yani şimdi zaten bizim işimiz bu diyor. Yani biz yalan dolan üzerine sahtekar
mı
üzerine?
Tam çamura yatma olayı ya bu. Hani abi yerden işte herkes yapıyor bir bana niye geldiniz falan diye. Yani
tam bir rezalet.
Tam çamura yatma şey.
Ama çok enteresan bir durum var Erkan Hocam. Şimdi bu Ernst Haeckel bunu kabul ediyor. Tamam diyor, ben bu sahtekarlığı yaptım diyor. Okuduğun gibi aynı. Ya başkaları da yapıyor ama diyor. Ama evrimciler bunu yine kabul etmiyorlar.
Tabii tabii.
Yok, hayır, sahtekarlık yapmadım diyorlar.
Yani saklıyorlar. Haeckel bunu kaç sene önce kabul ediyor?
Yani hayattayken kabul ediyor tabii ki.
Yani 100 yıllık bir olay. Evet. Yani bunu hala kitaplarda çok, şey delil olarak okuyorlar.
İşte evet. Çok büyük bir utanç yani evrimciler evet. adına. Çünkü bakın demek ki aynı yalanı yine devam ettiriyorlar. Neden? Çünkü bu yalana ihtiyaç evet. vardı o yüzden. Çünkü gerçeği Allah'ın yarattığını ispatlıyor. O yüzden yalanla örtbas etmeye çalışıyorlar. Gerçeği saklayıp örtbas eden şeytanın bir yöntemi yani. Evet. Gerçeği örtbas edip saklamak şeytanın yöntemi. Bunu yapıyorlar elbirler.
Bir de akılsızlar yani en büyük yaratılış delillerinden birini evrime delil yapmaya çalışıyor. Yani akılsızlıkların boyutuna bak ki insanın anne rahmindeki yaratılışı
maşallah.
Ya da yani her canlının, her yavrunun ana rahmindeki yaratılışı çok büyük bir mucize. Allah orada yaratırken ne zamana da ihtiyacı olmadığını, dilediğini dilediği gibi yaratacağını gösteriyor. Çünkü mesela şimdi bir sürü canlının farklı gebelik süreleri var.
Evet.
Mesela Allah insanda 9 ayda işte o yavruyu meydana getirirken diyelim işte kedilerde hani tam emin değilim ama birkaç ay içinde bildiğim kadarıyla. Yani çok farklı süreler var. Yani 3-5 günden başlayıp çok uzun 2 yıla kadar süren gebelik dönemleri evet. var. Yani Allah dilediği zamanda dilediği şekilde bu canlıyı bir hücreden mükemmel bir canlı haline getiriyor. Yani Allah'ın zamana ihtiyacı yok. Zaten Allah dilediği an ol demesiyle oluyor. O zamana da ihtiyacı yok Allah'ın. O tabii bizim sebepler dünyasında aklın ihtiyarının kalkmaması için bize yönelik
safalar
bir şey.
Halinde,
safalar halinde ana rahminde yaratıyor Allah. Ama o safaların bile süreleri birbirinden o kadar farklı ki. Yani onu da görüyorsun. Mesela canlıların yaşam süreleri. O da çok büyük bir mucize. Yani bir canlı bir gün içinde bütün evrelerini tamamlarken başka bir canlı 300 yıl yaşıyor.
Evet.
Yani demek ki Allah dilediği zaman bir canlının ömrünü dilediği kadar uzatabileceğini gösteriyor.
Evet.
Yani bir günle 300 yılı kıyasladığın zaman mesela normal büyük bir fark var. Allah dilese 300 milyon yılda yaşatır bir canlı. Dilese saatler olur ömrü. Yani hani bizim şimdi belli bir ömrümüz var. Bunun işte takdir edilmiş bir ömür olduğunu görüyorsun. Allah kaderimizde takdir etmiş. Allah dilese biz hepimiz binlerce yılda yaşardık.
Evet.
Allah dilese 10 yıl olurdu ömrümüz. Yani bir sene bir yaşına gelen ergenliğe girerdi. 5 yaşında olgun bir insan olurdun. İşte ne bileyim 10 yaşından sonra da ihtiyarlayamaya başlardın. 10 yıldan sonra. Kim ne diyecekti? Yani buna bir şaşırmazdık bile. Yani gayet öylesine yaşardık, öyle görürdük. Onun için yani Allah zamandan, mekandan, bütün bu sebeplerden münezzeh. Allah dilediğini dilediği gibi yaratır. Bize ancak onu gereği gibi anlayıp takdir etmek kalır inşallah.
İnşallah. Evet, sahtekarlıklar bitmiyor. Evrimcilerin başka çünkü metotları yok insanları kandırmak için.
Şimdi bu çizimler çok enteresan tabii. Yani ilk başta da birazcık değindik ama yine bahsedelim. Şimdi bu bir kere gazetelerde, televizyonlarda yani seyircilerimiz bunu kesin olarak bilsinler. Gösterilen tüm çizimlerin tamamı sahte. Şimdi burada mesela solda bir tane çizim görüyoruz. Yani iskeletlerden yola çıkarak yapılmış. Aşağılarda görüyoruz.
Modeller var.
Modeller var. Şimdi ortadaki çok ilginç. Ortada 3 tane farklı çizim var. Şimdi bu 3 farklı çizim, 3 ayrı kafatasından yola çıkarak yapılmış çizimler değil. Bunların 3'ü de 3 farklı kişi tarafından aynı kafatası üzerinden yola çıkılarak yapılmış çizimler. Yani bir kafatasından solda bambaşka, ortada bambaşka. Sağda hiç alakası olmayan 3 tane farklı çizim var. Ve bize bu zaten gösteriyor ki yani bir kafatasından yola çıkılarak kesinlikle çizim yapılamayacağını gösteriyor.
Ama bir de zaten çok komik yani adam kafatasına bakıp çiziyor. Bir tanesi böyle biliyor. Hani biraz mağrur bir tip falan filan. Öbürü ortadaki böyle boş bakıyor şey. Öbürü neşeli kahkaha atıyor. Yani şaka gibi yani normal kafatasını kemiği eline alacaksın.
Psikolojik durumunu
biliyor musun? Psikolojik yani. Durumunu bile... çiziyor aile yani yaşantılarını
o,
falan.
O sanatçının hayali çerçevesinde evet. neye karar veriyorsa, zihnindeki imaj neyse, neyi olmasını istiyorsa ona göre şekillendiriyor bir kemikten yola çıkarak. Evet. Eksik kemik parçaları oluyor zaten bunlar. Bu ne kadar 6500'ye yakın maymun türü yaşamış. Bunlardan yalnızca 120'si hayatta. Yani bunların geriye kalanı soyu tükenmiş maymun türlerine ait pek çok tür var. Ve bunlara ait kemikler bol miktarda ulaşılabiliyor. Bunlar bulundukça da soyut gelmiş maymun türüne ait eksik kemik parçaları bulununca işte böyle götürüp laboratuvarlarda, laboratuvarda değil pardon, sanatçının atölyesinde.
Tabii canım.
Yani sanatçının atölyesi, heykeltıraşının atölyesinde kalkıp böyle işte yumuşak parçalara karar veriyor. Yumuşak dokulara karar vermesiyle ilgili bir hazırlık bu, hazırlık bir çalışma bu. Evet. Ortaya ilgili çıkan model de hiçbir şekilde bilimsel yani zaten değil.
Ayrıca evet, bunu götürüp yani bir heykel şey gibi hani sanat reyonlarında sergiliyorsa tamam bir mahsur yok da bunu götürüp de müzelerde sergiledikleri zaman bu çok büyük sahtekarlık oluyor.
Evet.
Yani bunu kalkıp da mesela yani gazetelerde ya milyonlarca insan okuyor o gazeteleri. Yani çok ayıp bir şey, çok utanılacak bir şey. Bunu işte insanla maymunun arası bulundu diye onu oraya koyduğun tabii zaman çok büyük bir yalanı, sahtekarlığı insanlara yutturmaya çalışıyor oluyorsun.
İnsanları yönlendirici bir çizim var orada. Ayakta evet, duran bir maymun yapmış. Yani bir değişik bir canlı yapmış. İnsan, yarı maymun, yarı yani insan. Yani alet kullanan, ondan sonra ayakta duran ama tam da ayakta değil. Böyle yarı eğik gibi kandım duran, gibi kolları uzun, maymun gibi uzun. İşte tüylü böyle bir yaratık yapmış. Tabii. Böyle bir yaratık yok, böyle bir şey yok. Sağda yine bakıyorsunuz, tabii bak, insanca bakan gözler, saçlarını kısa kestirmiş bir maymun. Yani çok komik tıraş yani olmuş. Böyle bir şey zaten karar veremezsiniz. Çünkü neden? Yumuşak dokulara karar verilmiyor değil mi?
Evet, yani onunla ilgili zaten bilim adamın, bir bilim adamının söylediği bir söz, yazı var. Ernst Hutton isimli birisi. Yumuşak kısımların tekrar inşası çok riskli bir girişimdir. Dudaklar, gözler, kulaklar ve burun gibi organların altlarındaki kemikle hiçbir bağlantıları yoktur. Örneğin bir Neandertal kafatasını aynı yorumla bir maymuna veya bir filozofa benzetebilirsiniz diyor. O şekilde hı, devam ediyor. Yani evet, hiçbir şekilde bir kafatasından yola çıkılarak onun yumuşak kısımlarını tahmin edip bir çizim yapmak, yani bir hayal bile kurulamaz.
Evrimciler karizmasını, zaten neşesini, hepsini şey yapıyorlar, tahmin ediyorlar.
Bakın devamında şunu da söylemiş. Tutun, şunu da hemen ekleyelim. Diyor ki eski insanların kalıntılarına dayanarak yapılan canlandırmalar hemen hiçbir bilimsel değere sahip değildir. Bak evet, çok net söylemiş.
Evet.
Hiçbir bilimsel değeri yok diyor bunların. Hı-hı. Ve
toplumu yönlendirmek
amacıyla kullanılır. Yani propaganda malzemesi evet, bu. İnsanların bilinçaltılarına eskiden bakın böyle işte yarı maymun yarı insan canlılar yaşamıştır. Bakın biz de fotoğrafladık bir şekilde. Size bakın işte insanca bakan gözler yerleştirilmiş. Soyu tükenmiş bir maymunun gözlerine. Orada bakın gözler insan gözleri özellikle tabii, yerleştirilmiş.
Tabii.
Yani insan gözünün beyazı ve renkli kısmı nasılsa o şekilde gözler monte edilmiş bir maymunun kafatasının içine.
Evet.
Ne diyor? Bu sebeple rekonstrüksiyonlara fazla güvenilmemelidir diyor.
Fazla değil, hiç güvenilmemelidir.
Evet.
Evet.
Tamam, ne
bir güven konusu yok yani. Burada. Evet, çünkü sahtekarlık, yalan var, zan ve tahminle. Yalan söyleme var yine aynı şekilde.
İnsanlar için bir büyü yöntemi yani. Firavun zamanında evet, da mesela büyücüler halkı etkileyip Firavun'un sistemini onlara empoze etmek için çeşitli yöntemler kullanıyorlardı. Çok evet, saçma yöntemlerdi aslında bilen kişi için ama bilmeyen kişi de etkilenebiliyordu tabii. Hiçbir farkı yok. Şu anda tabii, da tamamen aynı yöntemle.
Otobenga ve aborjinler. Bunlar tabii biri pigme. Otobenga bir pigmenin ismi, adı ve soyadı. Öbürü de Avustralya'daki yerliler. Bu konuda ne söyleyebiliriz?
Şimdi Otobenga'da Kongolu bir yerli, evli, iki çocuk babası. Normal bir insan yani. Normal evet, bizim gibi. Bir farkı yok. 1904 yine evrimcilerin tabii delilsizliğinden dolayı ne kadar gözünün döndüğünü göreceğiz burada. 1904 yılında Samuel Werner isimli bir evrimci araştırmacı tarafından yakalanıyor bu insan. Yani bir insandan bahsediyoruz.
Afrika'nın ortasında, derken. Kongo'da,
evet,
ormanda.
Evet, yakalanıyor. Ve işte Amerika'ya
tutsak
getiriliyor.
Tutsak ediliyor daha doğrusu.
Evet, tutsak ediliyor. Yani evet, normal şeyin içerisinde
kuruluyor. Köle olarak yakalanıyor.
Amerika'ya getiriliyor. Oradan New York'ta bir hayvanat bahçesine götürülüyor ve maymunlarla beraber kafesin içerisinde sergileniyor.
Amaç ne peki burada?
Buradaki amaç onun yaşayan bir ara geçiş canlısı olduğunu iddia ediyorlar. Yani orangutanla insan arasında yaşayan bir ara formu olduğunu iddia ediyorlar.
Oysa yani, bir pigme yani evet, bir pigme. Normal bir insan ırkı. Normal bir var, yerli, bir tabii Afrika yerlisi. Evet. Sosyal bir hayatı var, çocukları var,
evet,
avlanıyor, kulübesi var, yaşantısı var. Ya
konuşuyor, düşünüyor, tabii hissediyor,
kendine
üzülüyor,
ait bir dilleri var.
Tabii.
Bunun pek ara geçişle hiçbir ilgisi zaten evet, yok yani evet, normal bir insan ırkı.
Evet. Yani çünkü artık yani kazılar yapıyorlar, Darwin'in iddia ettiği gibi hiçbir ara form bulamıyorlar. Çünkü o Darwin'in söylediği şey yarı, mesela iki canlı arasında bir geçiş varsa bir kısmı bir canlıya ait, bir kısmı da diğer canlıya, yani ilerlediği canlıya ait olması gerekiyor. Öyle bir arafonu bulmayınca yani bu sefer artık göz dönmesinden dolayı böyle bir olaya giriyorlar ve çok vahim bir durum bu.
Tabii insanlık dışı bir
kapatası sonunda, hacmi küçük diye, ondan sonra boyu da kısa diye, hatta ona ait fotoğraflarımız da var, onları da yine bir dahaki programda gösterebiliriz. Evet. Boyları yaklaşık ortalama bir insanın yarısı boyutunda. Yani kemik yapıları ona göre, tabii genetik yapıları ona göre. Hı hı. Ama insanlar dünyanın pek çok yerinde farklı insanlıkları var.
Evet.
Eskimolar var, işte Japonlar var, aborjinler var, yine aynı şekilde burada da resimlerini gördüğümüz. Yani normal modern Avrupalı insan diye nitelendirdikleri, yani nesi modern? Sonuçta bu modern, bu ilkel demek zaten bakın onların ifadesi. Onu da üzerinde durmak lazım.
Tabii.
Avrupalı insan, beyaz Avrupalı beyaz insanlar ki moderndir, diğerleri ilkeldir. Bu bir ön kabul.
Tabii.
Onların dogmalarının bir şeyi bu, cümlesi bu. Yani bundan yola çıkarak bakın işte kafatı, yani beğenmedikleri bir insan ırkını diyorlar ki sen ilkelsin, sen daha gelişme sürecini tamamlamamışsın, daha beyaz olamamışsın, daha Avrupalı olamamışsın deyip bu şekilde yakalayıp kafese koyup sergiliyorlar hayvanat bahçelerinde. Daha sonra zaten intihar ediyor değil mi? Orta Bengal'e kaldığı zulüm karşılığında dayanamayıp.
Dayanamıyor ve intihar ediyor yani.
Hayır, bir de zaten insan ırklarını neye göre üstün veya işte öbürü daha ilkel diyeceksin ki? Yani mesela işte siyahi insan ırkını düşünelim. Mesela birçok konuda çok üstün özelliklere sahipler.
Evet,
mesela
evet.
Bütün spor dallarında hep daha iyiler. Evet. Yani fiziki konularda mesela çok daha üstünler. Hızlı koşuyorlar.
Sesleri çok güzel oluyor.
Sesleri güzel oluyor. Tabii. Yani neye göre şey mesela. Işte
daha güçlüler, kuvvetliler.
Tabii Fransız milli takımının yarısından fazlası siyahi. Hani evet. Ne oldu Avrupa üstünü?
Futbol takımı.
Yani, futbol takımı. Tabii yani. Madem çok üstün ırksın, yani bu da fiziksel bir güç gerektiren bir şey değil mi? Yani onların iddiasına göre o zaman beyaz ırkın her konuda zaten daha süper olması lazım. Evet. Yok ki böyle bir şey.
O dediği konu hocam çok önemli. Normalde maymunlar insana, evrimcilerin sözde iddialarına göre dönüşürken ses tellerinin de yavaş yavaş geliştiğini iddia ediyorlar. Şimdi zencileri maymuna daha yakın olarak gördükleri zaman haşa böyle bir şey yok tabii ki de. Onların seslerinin daha kötü olması gerekiyor.
Tabii,
yani yarı gelişmiş bir ses sistemine sahip olacakları için ses tellerine daha kötü olması lazım. Halbuki şu anda zenciler dünyanın en güzel sesine sahip.
Tabii.
Hemen onu da hatırlatalım. Pigmeler gayet zeki insanlar.
Tabii.
Sosyal yaşantıları olduğunu söyledik. Akademisyen olan pigmeler var. Afrika'daki pek çok üniversitede, Avrupa'da da, Harvard'da, Yale'de mesela. Belli konumlara gelmiş pigmeler var. Yani bunlar sonuçta hiçbir şekilde gerizekalı insanlar değiller.
Normal yani bir insana hiçbir, yani
hiçbir farkı yok. Normal bir insan ırkı. Tabii. Alışık olmadığımız, işte o zamanki o sömürgeci İngiliz hükümeti, kraliçe vesaire o zamanki dönemde, işte 1859'da evrim teorisi ortaya attıktan hemen sonra bu sömürgeciliği tabii ki bir şeyle bağdaştırmak istiyorlar. Bir bilimsel temele oturtmak istiyorlar. Bir, kendi haklarını, kendi haklılıklarını ortaya koymak amacıyla, kendi şeylerini, vicdanlarını rahatlatmak amacıyla hemen böyle bir şeye, gerekçeye sığınıyorlar. İşte bakın bunlar aslında insan değiller. Biz bunları köle olarak kullanıyoruz. Gerektiği zaman işte kırbaçlıyoruz. İşte kürek mahkumu olarak kullanıyoruz. Gerektiği zaman da kafasına kurşun sıkıp rahatlıkla da öldürebiliyoruz. Sizin vicdanınız rahat olsun. Bunlar insan değiller. Sizin bildiğiniz gibi. Bizim gibi insanlar değiller. Bunlar aslında hayvan. Haşa. Diyerek böyle evrim teorisiyle de bağdaştırarak, tabii ki bunu çok güzel bir şekilde, bir halka kendi sömürgeci politikalarını bilimsel temele oturtuyorlar bu
vahşi
şekilde. Bir propaganda malzemesi yapıyorlar bunu tabii ki.
Tabii. Sözde bilimsel bir havaya sokmaya çalışıyorlar.
Evet. Hem onların doğal kaynaklarını bu şekilde rahatlıkla sömürüyorlar. Kimse sömürdüler 10 yıllar boyunca. Hem de bu insanları köleleştirdiler. İşte Amerika'ya da götürdüler. Köleler olarak Afrika'daki pek çok insanı işte İngiltere'ye de götürdüler.
Evet. Ki Amerika'da mesela ilk gidildiğinde oradaki hani Kızılderilileri de, yerlileri
yok ettiler rahatlıkla.
Hem yok ettiler hem mesela onları da ilkel olmakla ilkel olarak değerlendirirlerken mesela çok derin kültürlerinin olduğu, yani yaşam tarzlarının, felsefelerinin, düşüncelerinin, yani çok derin şeylere sahip olduğu sonradan anlaşıldı. Yani sadece bir toplumun ileri veya geri olması, işte kaç katlı evde yaşadığı veya ne kadar elektrikli alet kullandığıyla alakalı bir şey değil ki. İnsan çok başka bir varlık. Yani ondaki maneviyat, derinlik, akıl, önemli olan şeyler bunlar. Bir insanı zaten daha üstün yapacak şey de o akılla, o manevi değerlerle Allah'ın varlığını anlayıp gerçek bir imana sahip olduğu zaman insan değerli oluyor zaten.
Tabii.
Onun dışında yani teknolojik olarak bilmem ne, boyu uzun, boyu kısa, işte daha ince, daha kalın, yani bunlarla hiçbir alakası yok. Evet. Yani zaten böyle bir şeye göre insanları ayırmaya kalkmak yapılabilecek en büyük vahşet. Zaten o vahşetin sonucunda da işte gönül rahatlığıyla iki tane dünya savaşında yüz milyonlarca insanı öldürdü bu Darwinci zihni.
350 milyon.
350 milyon insanı. Bir kısmı da şehit oldu mutlaka.
Evet.
Yani onları kendi kafalarına göre katletti. Niye? Çünkü diyor ki zaten bunlar insan değil.
Evet. Şimdi bu konuyu zaten Allah ayetinde bildiriyor. Allah'ın sünneti var. Hiçbir zaman değişmiyor bu sünnet. Her devirde aynı oluyor. Ve inkar edenler kavmin önünde gelenleri oluyorlar ve halkı da sürekli olarak inkara davet etmek için düzenler kuruyorlar. Bunu da Allah ayette bildirmiş inşallah, şeytanla Allah'a sınırım. Zaafa uğratılanlar da büyüklük taslayanlara ahirette inşallah söylüyorlar kavmin önünde gelenlerine. Hayırsız gece ve gündüz hileli düzenler kurup bizim Allah'a inkar etmemizi ve ona eşler koşmamızı bize emrediyordunuz dediler. Azabı gördüklerinde pişmanlıklarını saklarlar. Biz de inkar edenlerin boyunlarına halkalar geçirdik. Onlar yaptıklarından başkasıyla mı cezalandıracaklardı diyor Allah inşallah ayette.
İnşallah.
Yani çok net bir şekilde. Şimdi gece gündüz mesela bugün hocamız da bir haberle ilgili yine bahsetti. Evrim propagandası yapıyorlar sürekli. İşte prim attı, işte ara geçişti, halka bulundu. Yani böyle sürekli bir insanları inkara davet etmek için gece gündüz hileli düzenler kurduğunu Allah bildiriyor. Gerçekten şimdi biraz önce burada da gördük. Evet. Yani Piltdown adam alıyor işte eskitici bir maddeyle orangutan çenesiyle birleştiriyor. Hatta Nebraska adamı dişe alıyor, başka bir şey yapıyor. Tamamen bir düzen olduğunu Allah bildiriyor. Evet. İnşallah biz bunu bildiğimiz için kalmıyoruz.
O bulunan halkayla ilgili bir şey vardı ama var mı sende onu?
Halkayı göstermiştik. Halkası.
Evrimcilerin iddiaları hep böyle çok yüzeysel oluyor hakikaten. Yani bu hücreyle ilgili bir iddiayı söyleyeceğim. Evet. Mesela hücrenin içinde mitokondriler, kloroplastlar gibi böyle çok sofistike diyebileceğimiz organeller var. Bunlar işte enerji santralleri veya işte enerji besini üretim yerleri gibi endüstriyel yerler bir adeta. Bunları şimdi evrimciler açıklayamıyorlar. Diyorlar ki işte bir zaman bir bakteri vardı. İşte o başka bir tür bakteri yedi. Ama yedi ama sindiremedi de öyle içinde kaldı diyorlar. Yani şimdi normalde eğer bilim adamıysa bunlar gözlemlerine göre hareket etmeleri gerekir. Gözlemleri nedir? Bir hücre başka bir hücreyi içine aldığında fagositoz deniliyor buna. Onu sindirir.
Lizozim.
Evet. Yani bu gözlemlenen şey bu.
Evet.
Ama bunlar hiç böyle bir şey gözlemlememelerine rağmen yalan söylüyorlar. Hani sen de ayette okudun ya inşallah. Zan ve tahminle yalan söylüyorlar.
Evet.
Ayrıca daha sonra bilim ilerledi. Yani genetik bilimi de ilerledi. Şöyle bir şey bulundu. Şimdi eğer ki bir bakteri türü başka bir bakteri türünün içine girdiyse içerideki bakteriyle dışarıdaki bakterinin apayrı olması lazım. Mitokondrinin de içerisinde hakikaten şeyler var. Bazı DNA yapıları var. Hücrenin içinde de DNA yapısı var. Şimdi şu bulundu. Mitokondrinin bilgisi mesela zarları, iç yapısı bir sürü proteinden oluşuyor. Ama bu protein normalde hepsinin eğer kendine özgü bir canlıysa önceden hepsinin bilgisinin kendi içinde bulunması lazım. Değil mi? Yani çünkü dışarıdan geldi yedi evet. diyor ama sindirmedi evet. diyor. Ne kadarı peki şey ana hücrede üretiliyor? Ne kadarı kendisinden? Şu bulundu. %90'ından fazlası zaten ana hücrede üretiliyor. Yani tamamen boş bir iddia. Yani bir başka hücrenin içine giriyor diyor ama bilgisi diğerinde var. Diğer hücrede var. Yani dolayısıyla zaten bütün halinde yaratılmış.
Hayır, zaten şaka gibi yani.
Yani ilk hücrenin nasıl ortaya çıktığını açıklamada kullandıkları iddia zaten iki ayrı bakterinin varlığından söz ediyor burada. Zaten zaten hücre var orada. Ama zaten sen onları açıklayamayacak mıydın? Açıklayacaktım evet diyor. Evet. Ama bak şimdi bunun içine girecek diyor. Evet. Ondan sonra hücre olacak. Ama sen bunu açıklamayacak mıydın? Hayır dur bak şöyle olacak. Yani bu hakikaten çok deli saçması. Yani karşılarındaki insanı çok cahil zannediyorlar. Tabii yani daha yani doğrusu hakaret ediyorlar. Yani, evet. Yani halkı önce çok cahil zannediyorlardı. Artık öyle bir şey yok. İnşallah. Evet, herkes bilgiye çok rahat ulaşıyor artık günümüzde. Gerçekler bilim Allah'ın varlığının delillerini kesin ve net bir şekilde ortaya koyuyor. Evet. Bir defa bilimle ortaya çıkmasınlar.
Evet.
Hocamızın eserleri de bunu zaten ortaya koydu. Bunların bilimle hiçbir ilgilerinin olmadığını, İnşallah. Bunların masalcı teyzeler gibi evet. böyle çocukları işte uyutmak için kullanılan masallardan böyle başucu masallarının başka bir şey olmadığını ortaya koydu zaten eserlerde. Sayın Adnan Oktar'ın eserleri maşallah. Yani bilimle hiçbir ilgileri yok. Bilimle zaten uğraştıklarını kimse iddia etmiyor. Onlar da artık edemeyecekler. Yani istedikleri kadar isimlerinin başında bir ünvan olsun. Bunun hiçbir kıymeti yok, hiçbir değeri yok. Bakın ünvanı olan insanların nasıl sahtekarlıklar yaptığını gördük.
Evet.
Bundan sonra da yine yapacaklardır. Ama bunları yakalayıp böyle orada güzel bir şekilde göstereceğiz.
Orada şöyle inşallah. Çok ilginç bir bilgi daha var. Mesela sitokrom C malum Ali Demirsoy'da itirafı olan protein. Bu işte tesadüfen bunun meydana gelmesi. Maymunu daktilo başına oturtun, onunla rastgele tuşlara bassın. Onunla insanlık tarihini yazması gibidir diyor. Evet. Sitokrom C'nin meydana gelmesi için. Mesela sitokrom C'yi inceliyorlar. Sitokrom C 12 adet protein yapısından oluşuyor. Alt parçacıktan oluşuyor. Bunların bilgisinin bir kısmı ana hücrede üretiliyor. Bir kısmı da mitokondrin içinde üretiliyor. Hı. Apayrı üretimler var. Ve bunlar gelip mitokondrin zarında birleştiriliyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Yani mesela bir fabrika olsa, fabrika üretim yaparken pek çok farklı ham maddeye ihtiyaç duyacak değil mi? İşte bunun bir kısmı Çin'den geliyor, bir kısmı işte Kenya'dan geliyor, bir kısmı işte Arabistan'dan geliyor. Bunlar işte Anadolu'da, Niğde'de bir fabrikada buluşuyorlar. Orada bir ürün haline getiriyorlar. Yani hücredeki durum da bunun gibi. Bambaşka yerlerde üretilen bilgi bir araya getiriliyor ve düzgün bir ürün üretiliyor. Ve bunlardan bir tanesinin eksikliği, yani bir tanesinin eksikliği dahi sonu getiriyor.
Canlılık zaten olmuyor.
Olmuyor.
Yani zaten Türkiye'nin en meşhur evrimcisi işte kendisi çok güzel örnek vermiş zaten evet. olmayacağına. Yani bunun olması bir maymunun daktilo başına geçip rastgele tuşlara basıp insanlık tarihini yazması ihtimali kadardır diyor. Yani bu ne demek ki? Yani çok güzel
yani
bir örnek.
İmkansız yani olmayacağını. Yani
olmayacağının asla bir kesinlikle mümkün olamayacağını çok çarpıcı bir örnekle evet. söylüyor. Çünkü böyle bir şeyin olma ihtimali yani her akıl sahibi insanın net söyleyeceği gibi sıfırdır. Sıfır yani. Böyle bir şey olamaz değil mi? Bir maymun gelip evet. rastgele tuşlara basarak düzgün bir tane bir kelime bile yazamaz. Değil ki insanlık tarihini yazacak. Sonra zaten ama devamında da diyor ki ama biz hani diğer ihtimali yaratılışı evet. kabul edemeyeceğimiz için diyor tekrar başa dönüyoruz diyor.
Evet kabul etmemek. Watson'da zaten onu söylüyor.
O da aynı şeyi diyor. Söylüyor. İşte aynı kafaya.
Evet zaten. Diyor ki diğer bizim evrim teorisine inanmamız ve savunmamızın sebebi bunu destekleyen deliller olması sebebiyle değil. Ancak diğer alternatifin evet. yani doğaüstü yaratılışı kabul etmemek adına biz bunu savunuyoruz diyor. Doğaüstü yaratılış fikrinin sahneye girmesini asla izin veremeyiz diyor. Evet. Bilimsel deliller bunu ispatlasa mı peki? İspatlıyorsa bile bunu yapacaksanız evet diyor. Biz bunu evet. yine yapacağız diyor. Tabii, yalan söyleyeceğiz, kandıracağız insanları. Masallar uyduracağız ve bunu insanların bilinçaltlarına sanki bilimselmiş gibi böyle kandırarak bunu böyle oturtacağız diyor.
Yani bu nereden geldi de belli olmayan bir şey aslında. Yani bilim materyalisttir diye bir sözde bilim adamlarının ağzında bir söz var. Bilim materyalisttir diyorlar. Yani dinle bir alaka kuramayız bilimle diyorlar. Materyalizm ne? Yani
tabii,
zaten
yani.
Eskiden gelen bir pagan din felsefesi değil mi materyalizm?
O kendi evet. uydurdukları bilim tanımı. O da bir din. Öyle yani. Bir bilim tanımı yok yani. Evet, bilim Allah'ın yarattıklarını şey. Anlamaktır. Yani bilim Allah'ın yarattıklarını, Allah'ın sanatını, oradaki o detayları araştırıp, inceleyip, tabii. görmek ve o bilgiler ışığında bunları geliştirerek insanların hizmetine bir takım teknolojik ürünler sokmak. yine Allah'ın yarattıklarını inceleyerek işte hastalıklara şifa bulmaya vesile olmaya çalışmak.
Tabii.
Yine Allah'ın yarattıklarını inceleyerek ki hep zaten böyle yapılıyor. İşte mesela teknolojik ürünlerde gelişmeler sağlanıyor. Daha iyi uçan uçak, daha sessiz uçan uçak, daha hızlı giden tren, daha iyi radar sistemleri. Bunlar hep zaten var olan canlıların özellikleri taklit edilerek, inceleyerek bulunuyor. Evet. İşte bilim budur zaten. Bilim böyle olduğu zaman ilerleme kaydedilir. Evet. Onların bilim anlayışı kendi uydurduğu, hiçbir dayanağı olmayan bir yalan yine.
Şimdi tabii yani tüm bilim adamları da böyle değil. Tabii yani ki, yaptıkları hatayı fark edip bundan dönen yani, insanlar da var.
Tabii,
mesela Antoni Flü bunların en önde gelen ateist önderlerinden biriydi, liderlerinden biriydi. Ta ki işte 5 yıl öncesine kadar böyleydi. 5 yıl önce bir açıklama yaptı. Dedi ki ben dedi hücrenin içindeki yapıları inceledim dedi. DNA'yı inceledim dedi. Böyle kompleks yapılar, oldukça kompleks yapıların tesadüfen meydana gelmiş olma ihtimalinin mümkün olmadığını, yani böyle bir şey ihtimalin olmadığını gördüm dedi.
Evet.
Bu yüzden doğaüstü yaratılışa iman ediyorum. Bir yaratıcının varlığına iman ediyorum dedi. Bundan dolayı da daha önceden insanların işte akılları çelindiyse benden dolayı, benim fikirlerimden, benim yönlendirmelerimden dolayı da insanlar ateist olduysa bu insanlardan da özür diliyorum dedi. Özür diledi. Maşallah. Bu işte BBC'de kapak oldu. Haberlerde işte yayınlandı. Bunun alıntılarını her yerde gördük. Maşallah.
Maşallah.
Francis Collins yine İnsan Genomi Projesi'nin başındaki iki insandan birisiydi. İki yöneticiden birisiydi. Dedi ki ben dedi İnsan Genomi Projesi'ni sonucu itibariyle değerlendirdiğimde insan DNA'nın beni Allah'a daha çok yakınlaştırdığını görüyorum dedi. İmanımın bu şekilde sağlamlaştığına şahit oldum
maşallah,
dedi.
Maşallah.
Ve yine bir samimi bir inanan olduğunu bu şekilde maşallah dünyaya ilan etti maşallah.
O Anthony Flew onu gördükten sonra şöyle bir açıklaması var. Bundan sonra hayatımın geri kalanını Allah inancını yaymak için harcayacağım.
İnşallah. Evet, maşallah.
Maşallah.
Normal, peki, gerçek, objektif bir bilim adamına düşen budur.
Ve bir, mesela onu ne kadar insan olarak yüceltecek bir şey bunu.
Evet,
mesela ne
tabii
kadar saygıdeğer bir hareket.
Hayatının son döneminde
tabii,
de olsa.
Tabii hiç fark etmez.
Allah tevbe ettikten sonra başlayacağını
i̇nşallah,
söylüyor.
İnşallah. Bir de yani mesela orada enaniyet mi yapsın, kibir mi yapsın? Yani ben bunca yıldır böyle dedim, şimdi ya vazgeçersem millet ne der mesela? Bunlar o kadar basit düşünceler ki. Yani normal doğrusu isterse hakikaten 80 yıl bir insan aksini savunsun.
Evet.
80. yılın sonunda doğrusunu anladığı zaman çıkar der ki ya ben yanlış yapmışım. Bize hakikaten hani kötülüğüne vesile olduğum insanlar var, onlardan özür diliyorum diyor. Bu da çok hoş
tabii,
bir şey.
85-87 yaşlarında
yani, tabii insan. Mesela ne kadar güzel. Onun için hakikaten bizim de zaten hani burada bunları hep konuşurken, anlatırken isteğimiz, dileğimiz, hani vesile olmak istediğimiz şey bunun aksini düşünenlerin de o düşüncelerinden vazgeçmesi. Yoksa
evet,
hani inşallah onlar işte hep böyle kalsın, işte yanlış yol, biz de onların yanlışlarını ortaya koyalım. Bu değil ki yani. Onlar bunları anlasa Allah'ın izniyle, vazgeçse ne güzel. Hep beraber otursak,
onlar da fark etsin, anlatıyoruz tabii ki.
Tabii onlar bize belki bizim anlattıklarımızdan daha fazlasını da anlatacak. Mesela evet, diyelim gidip doğada canlıları bizzat araştıran, yıllarca onların işte çekimlerini yapan insanlar var. Yani doğruyu görerek bunları anlatsalar ne büyük zevkle dinleriz Allah'ın izniyle.
Tabii.
Değil mi? Yani mesela bizim bilmediğimiz bir sürü canlı türü hakkında bilgi verebilirler. Onların mekanizmalarını anlatabilirler, tefekkürlerini anlatırlar. Onun üzerinde derin derin düşünüp bize de, bütün insanlığa da çok faydalı i̇nşallah bilgiler verirler inşallah. Yani hepimizin arzusu da o inşallah.
Burada hepimize düşen bir görev var. Samimi olarak inanan her insanın bir defa bu gerçekleri yayması gerekiyor. Yaydıkça yakın çevresine, işte en yakın akrabalarından, işte aile mensuplarından başlayarak, arkadaş çevresine yayılarak, işte Facebook gibi internet ortamında pekala diğer arkadaşlarına da ulaşarak bu gerçekleri yayması, anlatması. Burada hazır kaynak bilgiler zaten pekala hazır halde bulunuyor evet, zaten.
Hocamızın bütün eserlerinden zaten evet, istifade edebilirler.
HarunYahya.org sitesinde hocamızın bütün eserlerine ücretsiz olarak ulaşılabiliyor mu? Ulaşılıyor. Netcevap.org adlı netcevap.org sitesinde basında çıkan, medyada çıkan bütün evrimci propagandaya tek tek ayrıntılarıyla cevaplar var hazır olarak. İnsanlarımız bunları da alabilir, bunları da kullanabilirler. Doğrularını yakınlarına aktarabilirler bu şekilde. Bu bir ibadet kastıyla yapılacak şey. Gerçek İnşallah ibadet bu. Allah'ın İnşallah adını yüceltmek bu. İnşallah. Allah'a tesbih etmek bu.
İnşallah.
İnşallah.
İnşallah. İnşallah.
Neye karşı? Dinsizlik ideolojisine, dinsizlik mücadelesine, yani ateizm, şeytanın silahı olan ateizmin dine karşı verdiği mücadeleyi alt etmek, bir an önce bastırmak amacıyla her insanın samimi olarak yapabileceği ve çok kolay olan bir mücadele aynı zamanda.
İnşallah.
Günümüzde mücadele, savaş, yani İslami anlamda savaş, topla, tüfekle, kılıçla olmuyor. Entelektüel bir mücadeleyi akılcı bir şekilde gerektiriyor. İnşallah. En güzel şekilde çağımızda yapılacak mücadele de bu. İnşallah. Çok kolay, çok zevkli bir şey inşallah.
Evet hocam, istersen. Şeytan Allah'a sınırım. Doğa suresi 11. ayette Allah Rabbinin nimetini durmaksızın anlat buyuruyor.
İnşallah.
Evet, inşallah.
Yani emrediyor Allah. Benim verdiğim nimetleri durmaksızın anlatın diye müminlere inşallah emrediyor.
İnşallah. Maşallah.
Bir de herkes, yani hepimizin şundan da emin olması lazım ki toplumsal bütün problemlerin çözümü de burada.
Evet.
Yani bütün ne kadar sıkıntımız varsa Allah'ın izniyle çözümü ancak bu şekilde gerçekleşir. Yani ekonomik krizde, işte insanların şu anda toplumda yaşadığı ruhsal sorunlar, işte evet, sevgisizlikten, şefkatsizlikten kaynaklanan sıkıntılar, işte biraz önce bahsettiğimiz gibi anarşi, terör, yani çıkan savaşlar, hepsinin kökeninde insanların bu çok açık gerçekten uzaklaşmış olması var. Eğer herkes gerçekten Allah'ın varlığını, kudretini, azametini gereği gibi anlasa, ölümün zaten çok yakın olduğu belli. Yani bunun aksini kimse düşünemez zaten.
İnşallah.
Bunların hepsini hiç yoktan yaratan Allah tekrar yaratacağını söylüyor. Ve asıl hayatımızın da o sonsuz hayat olduğunu söylüyor. Bunu yaratan Rabbimiz bunun bir benzerini tabii ki yaratır.
İnşallah.
Bu gerçeği bilerek yaşasa insanlar, o zaman zaten ne olacak ki? O zaman herkes yani elindekini o insanlarla paylaşmanın peşinde olur. Hiç kimse başka birisinin aç kalmasını istemez, eksik olmasını istemez. Hastayken onun yanında olur. Şimdi öyle bir ortamda ekonomik kriz olur mu?
Olmaz.
Yani niye oluyor? Evet. Herkes birden aman ben tutayım, yarın ne olurum, aman elimdeki bende kalsın, benimki ondan daha fazla olsun. Şimdi bunun derdine düştüğün zaman zaten ortada herkesin cebinde bir sürü şey varken hepimiz böyle düşünsek, cebimizdekileri tutsak kimse bir şey harcamaz, al sana kriz oldu işte.
İnşallah.
Yani bütün hep bu tip şeylerden kaynaklanıyor. İşte hani terörü de bundan kaynaklanıyor. Evet. Aile içi işte huzursuzluklar, mutsuzluklar.
Boşanmalar.
Allah razı olsun hocamız hep bunları tekrar tekrar çok detaylı ve çok güzel, hikmetli bir şekilde anlatıyor. O sevgisizlik, yani Allah için sevmeyi bilmeyince insanlar hep sahte sevgiler, yapmacık hareketler, yapmacık davranışlar, insanların hayatı kabusa dönüyor.
İnşallah.
Şimdi öyle bir dünyada zaten dünyayı da kaybediyor insan, ahiretini de kaybetmiş.
Allah korusun.
Tabii. Ve bunun Allah'ın izniyle inşallah çok, yani kolay da bir çözüm.
Çok kolay tabii.
Çok açık olan bir gerçeği insan başka kafasını temizleyecek, temiz bir akılla, başka şeylere saplanmadan bunun üzerinde düşünecek, dua edecek, Allah'tan hidayet dileyecek.
Evet, i̇nşallah.
İnşallah. Allah da nasip eder inşallah.
İnşallah.
Ondan sonra zincirleme çözülecek.
Evet, bir ayet-i kerimede Allah şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sığınırım. Kim Allah yolunda infak eder, harcar ve doğru olanı tasdiklerse biz de onu kolay olana yöneltip onda başarılı kılacağız. Diye Allah'ın vaadi var inşallah.
İnşallah.
Bizim üzerimize düşen zaten doğru olanı ortaya koyup doğrunun ne olduğunu insanlara anlatıp tasdik etmek. Bu şekilde zaten bunun en kolay olduğu, en kolay yöntem olduğu, herkes için en kolayın bu olacağı, herkesin ferahlamasına, kurtuluşa ermesine bu şekilde vesile olacağı bize bu şekilde bildirilmiş inşallah.
İnşallah.
Bitirelim mi?
Bir ayetle bitirelim istersen. Biraz önce Erkan Hocam bahsettiğin gibi yani toplumların bulunduğu durumlardan düzelmesi için Allah bize aslında yol gösteriyor Kur'an'da. Allah ayette şu şekilde buyuruyor, şeytanın Allah'a sınırım. Nedeni şu, bir kavim, toplum kendinde olanı değiştirinceye kadar Allah ona nimet olarak bağışladığını değiştirici değildir diyor Allah. Enfal suresi 53. ayette.
İnşallah.
Yani bir toplumun nasıl yönetiliyorsa veyahut da nasıl başına neler geliyorsa o toplumun kendisiyle alakalı olduğunu bildiriyor Allah. Ve kendinde olanı değiştirinceye kadar Allah'ın ona nimet olarak verdiğini değiştirmeyeceğini Allah İnşallah. Bildiriyor. İnşallah.
İnşallah. İnşallah. İnşallah. Peki. Sevgili izleyicilerimiz, bu geceki programımızın da sonuna geldik. Yarın gece saat 22'den itibaren Harun Yahya TV internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo ve Asu TV ekranlarından bizi takip edebilirsiniz. Hepinize hayırlı geceler diliyoruz.
Hayırlı geceler.